Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 17 Mart Çarşamba, yıl 2021, ay 3, gün 76, Kasım 130.
1442 Hicri, Şaban 4, 1437 Rumi, Mart 4.
Dünya Denizcilik Günü.
Fırtına.
Günün tarihi, 29 yıl önce bugün, yani 17 Mart 1992'de, Güney Afrika'da yapılan bir referandumla %69 oy fazlalığıyla apartheid denen ırk ayrımına ve beyazların üstünlüğüne dayanan hükümet şekline son verilmişti.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feriha Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışımızı Neil Young'ın Natural Beauty, Doğal Güzellik adlı parçasıyla yaptık. Bir bölümünü çaldık. İçimde mükemmel bir yankının öldüğünü, bir dijital ruhumda dijital bir sadanın anonim duvarına gömüldüğünü içimde hissettim. Doğal bir güzellik halbuki bir doğaya anıt gibi korunmalıdır diyor Amazon. O kadar çok şeyin vardı ki senin ve şimdi o kadar çok şeyi kaybettin ki ne yapacaksın hayatınla beraber şimdi? Ve en şanslı insan odur ki dünyayı insan eli değmeden görmüş. Ne kadar aptal bir kızgın salağım, bunu geç bir şekilde kınıyorum diye. Bir gece daha gidecek, bir gece daha senin yanan kıyılarında uyuyacağım. Bir ihtiraslı bir insan hiçbir zaman bilemez neler yaptığını diye giden bir şarkı çaldık. Toprağın değerini korumaya çalışan güzel şarkılarından biriyle açtık Neil Young'ın. Sebebi de Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndaki hikayeye göndermeydi.
Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Toprağın Yolculuğu. Amazonların aynı zamanda biochar, yani biyolojik kömür diye de adlandırılan kara toprağı, selvadaki yerlilerin hor görülen çok uzun tarım tarihinin eseridir. Hiçbir zaman çözünmeden tarlaları verimlileştiren bu toprak, yerlilerin topraktan gelen çömleği ona geri vermek için tuz buz edip serptikleri binbir seramik parçacığıyla beslenir. Bu dinsel minnet davranışı sayesinde toprak zamandan zamana, elden ele kendini hiç durmaksızın yeniler.
Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Tarihte bugüne hemen göz atalım.
460 yılında bugün İrlanda'nın koruyucu azizlerinden Aziz Patrick hayatını kaybetti. Her ne kadar ölüm yılı kesin olarak bilinmese de 17 Mart başta İrlanda olmak üzere çeşitli ülkelerde St. Patrick ya da Aziz Patrick günü olarak kutlanır ve festivaller düzenlenir. İrlanda'da Aziz Patrick Festivali 5 gün sürer. Gelmiş geçmiş en büyük festival ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago şehrinde yapılmış ve yaklaşık 2 milyon izleyici bu festivale katılmıştır. Bugünün sloganı 17 Mart'ta herkes İrlandalıdır.
1901'de bugünse ressam Van Gogh'un resimleri Paris'te Bernheim Jeune Galerisi'nde sergilenmeye başlamış. 1890'da intihar eden sanatçı 10 yıldan biraz fazla bir süre içinde aralarında 860 yağlı boya tablonun da bulunduğu 2100 kadar resim ve çizim çalışması üretti ve bunların çoğu yaşamının son 2 yılında yapıldı. Mucizevi bir hızla çalışıyor. Ancak bütün hayatı boyunca sadece bir tek resim satabilmişti Van Gogh. Kasım 1888'de yaptığı The Red Vineyards diye bilinen Kırmızı Üzüm Bağları adlı tablosu ilk kez 1890'da Brüksel'de düzenlenen Le Vent Vintin sergisinde sergilenmiş ve 400 franka satın alınmıştır.
1938 yılında bugün ise Sovyetler Birliği'nden kaçan ünlü balet Rudolf Nureyev doğdu. Rudolf Nureyev, Tatar asıllı bir bale sanatçısıydı. Uzun sıçramaları ve hızlı dönüşleri Nijinsky'nin efsaneleşmiş gösterilerine benzetiliyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde parti yönetimiyle arası hiçbir zaman iyi olmadı. Birçok Doğu bloku ülkesini gezdi ancak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yöneticileri disiplinsiz davranışlarını bahane ederek onun Batı ülkelerine geçmesine izin vermediler. Fakat Haziran 1961'de Kirov Balesi ile birlikte Paris'e gittiğinde Fransa'nın Paris şehrindeki Le Bourget Havalimanı'nda kendisini derhal ülkeye geri dönmesi emredildi. Bunun üzerine Nureyev bu emre uymayı reddetti ve Fransa'dan sığınma hakkı istedi. Sovyetler Birliği'ni terk ettikten sonra ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde seyirci karşısına çıktı. Aynı yıl sürekli konuk sanatçı olarak Londra'da İngiliz Kraliyet Balesi'ne katıldı. 1971 Türk Radyo Televizyonu TRT Beyaz Karga isimli 2018 yılında yönetmen Ralph Fiennes tarafından çekilen Beyaz Karga filmi ise Nureyev'in hayatını anlatıyordu.
Evet, Beyaz Karga yani çirkin küçük kuğu yavrusu, çirkin ördek yavrusu gibi.
Evet, farklı olana verilen bir şeymiş, isimmiş, lakabıymış evet. Onun da.
Evet, Beyaz Karga, Nureyev'in. Evet, 1971'de de Türk Radyo Televizyonu TRT polis ve meteoroloji radyolarının kapatılması için savcılığa başvurmuş. Öyle bir itiraz da
araya koymuşum
onu. Girdi. Evet, bir de tarihte dünden bahsetmemiz lazım. Dün sözünü etme fırsatı bulamamıştık. 1964'te dün Kıbrıs'taki çatışmalar bahane edilerek 16 Mart 1964'te dün yani Yunanistan ve Türkiye arasında 1930 yılında imzalanan İkamet, Ticaret ve Seyri Sefain Anlaşması'nı Türkiye tek taraflı olarak feshetmiş ve kuşaklar boyu İstanbul 12.724 Rum ikametleri yenilenmeyerek sınır dışı ediliyor. Bu sürgün kararı sadece Yunanistan uyruklu Rumları etkilemekle kalmıyor. Türkiye vatandaşı olan akrabalarını, eşlerini ve çocuklarını da etkiliyor. 30 bin insan sürgüne gönderiliyor 64'te dün. 1930 tarihli anlaşmayla İstanbul Rumlarının ikamet etme, gayrimenkul alma, satma gibi hakları vardı ama sürgüne gönderilirken bırakın evlerini, birikimlerini yanlarına almayı, sadece 20 kiloyu aşmayan ağırlıkta bir bavul ve 200 lirayı geçmeyen bir parayla sınır dışı ediliyorlar. Bankadan herhangi bir işlem yapmalarına el konuyor, engel olunuyor. Bankadaki paralarına el konuyor, bloke ediliyor onlar. Rumlara ait 2900'den fazla, 2902 adet gayrimenkule el konuyor. Bu gayrimenkuller işlerini yaptıkları dükkanları, oturdukları ev gibi sıradan ihtiyaçlarını giderdikleri mallar, hatta gelecekte vergi ödememeleri ihtimaline karşılık mobilyaları da haczedilmiş. Karanlık bir gündü tarihte dün. Evet, şimdi günümüze gelelim, günümüzün haberlerine. Boğaziçi dayanışması ev hapsinde tutulan öğrencilerin davası için kamuoyunu 17 Mart Çarşamba, yani bugün saat 13'te Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çağırıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör Melih Bulu'ya yönelik protestolarda gözaltına alınan ve ardından da haklarında ev hapsi kararı verilen öğrencilerden ikisi bugün hakim karşısına çıkıyor. Boğaziçi dayanışması da Doğu ve Selo'yu almaya gidiyoruz. Doğu ve Selo'ya, üniversiteye özgürlük başlıklı bir açıklama. Bugün saat 13'te Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde buluşma için çağrıda bulunuyor. Hesap vermesi gereken öğrenciler değil diyor açıklamada deniyor. Bu hukuksuz dava sürecinde iki arkadaşımızı ev hapsiyle 46 gündür tutsak olan Doğu ve Selo'yu Metris tecridiyle yıldırmaya çalışan iktidarın haklı mücadelemizi sindirecek kudretinin olmadığı apaçık ortadadır diyorlar. Gerçekleri haykıran herkesi çağırıyoruz diyorlar. Hemen her gün işçilerin, yoksulların, sosyalistlerin, hak savunucularının, halkın avukatlarının, barış isteyen akademisyenlerin, kadınların, LGBTİ artıların yargılandığı Çağlayan Adliyesi'nde bu kez de Boğaziçi öğrencilerini yargılıyorlar. Ve şöyle deniyor, yani bu 46 gündür tutsak olan Doğu ve Selo'yu Metris tecridiyle yıldırmaya çalışan iktidarın haklı mücadelemizi sindirecek kudretinin olmadığı apaçık ortadadır. İçinde zerre kadar adalet kırıntısı taşıyan, herkesi isyan ettiren bu süreç sonunda hesap vermesi gerekenler gerçekleri korkmadan haykıran arkadaşlarımız değildir. Safımız emekçilerin ve ezilenlerin safı demiştik. Maruz kaldığımız muamelenin benzer olmasına da şaşırmıyoruz elbette. Mücadelemize yapılan bu saldırının emekçileri ve ezilenleri mağdur etmeyi kendine görev edinmiş iktidarın içine düştüğü siyasi krizin en büyük göstergesi olduğunu biliyoruz. Hiçbir dokunulmazlığı olmayan emekçi ve ezilenlere devletin tüm aygıtlarıyla saldırmayı alışkanlık edinen iktidar bloku işkencelerle, gözaltılarla, tutuklamalarla ancak omuz omuza saf tuttuğumuz direnişimizin ateşini harlar, kaderimizin ve yolumuzun emekçilerle, ezilenlerle aynı olduğunu biliyor, mücadelemizi birleştirerek büyütüyoruz diyorlar. Ve herkesi, gerçekleri haykırmaktan korkmayan herkesi Doğu ve Selo'yu kucaklamak için Çağlayan'a çağırıyoruz diye bir açıklama yapmışlar. Boğaziçi den çeşitli başka şeyler de, sesler de var değil mi elimizde?
Tabii bir yandan eylemler devam ediyor, bir yandan şarkılar yapılmaya da devam ediliyor. Dün mesela Marla Band isimli grup tarafından Aşağıya Bakma diye ismiyle bir şarkı yapıldı. Hoş da bir şarkı olmuş. Rektör istifa, yargılamak istemem ama ne var koltuklarla aranızda, ne tutku ama hırsla nefret hep ağzınızda diye devam eden sözleri de var.
Bir kulak verebiliriz belki buna, değil mi?
Tabii.
Marla Band dinleyelim.
Hedeflerinizi Boğaziçi'ye ne katacağınızı anlatır mısınız? Evet. Anlayacağınızı.
Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bütün hocalarım hep konuştum, hocalarım bunu soruyor. Boğaziçi kültüründe bir şey yapacak mısın? Hı-hı. Asla böyle bir şey düşünmüyorum. Ben de bir Boğaziçiliyim. Ve hatta biraz önce bir mülakatta söyledim. Ben hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm ve hala da devam ediyorum. Yani şey yaptığın zaman.
Aşağıya bakma, rektör istifa, yargılamak istemem ama ne var koltukla aranızda, ne tutku ama hırsla nefret hep ağzınızda diye giden sözleri aslında I Want to Break Free adlı Queen şarkısının başarılı bir uyarlamasını yapmış Marla Band Boğaziçi'nden Aşağıya Bakma adıyla. Ona kulak verdik, evet, devam ediyorlar. Hem öğrenciler hem de hocaları, tarihte de çok sık rastlanmayan bir direnişi birlikte göstermeye devam ediyorlar.
Boğaziçi Üniversitesi'nin iki öğrencisi şu anda tutuklu. Onları almak için bugün duruşması var. Saat 13'te gerçekleşecek Çağlayan Adliyesi'ne. Bu nedenle de çağrı yapıyorlar. Arkadaşlarımızı alacağız diyorlar.
Onun çağrısını da verdik, evet. Orhan Pamuk'un da veba günleri şarkısı diyecektim, romanı da devam ediyor. Aslında bir destansı bir roman. Onunla ilgili videoları da Nobel ödüllü yazar, romancı Orhan Pamuk'un. Şimdi bir, ona da bir kulak verelim. Nasıl gidiyor? Yakın 23 Mart'ta piyasaya çıkacak galiba, değil mi?
Evet, 23 Mart'ta Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından çıkacak Veba Geceleri. Tesadüf aslında tabii, Covid dönemine denk gelmesi. 5 yıldır çalıştığını dünkü ilk videoda da anlatmıştı. Sanırım 12 kadar bu şekilde video paylaşacak. Hem romanını hem nasıl yazdığını kısaca özetliyor. İşte birkaç dakikalık kısa videolar şeklinde. İlkini dün yayınlamıştık. İkincisini de kendisi dün zaten yayınlamış. Biz de şimdi dinletme fırsatı bulacağız.
Günümüzden 120 yıl önce geçen veba gecelerini yazabilmek için tarih kitapları, tıp tarihleri ve pek çok hatıra kitabı okudum. Okura 1901 yılında bir Osmanlı adasında olduğu duygusunu verebilmek için fotoğraflardan çok yararlandım. 1900'lerde çekilmiş fotoğraflara bakarak bazen resimler de yaptım. O dünyanın ayrıntılarına yaklaşmama, 1901 yılını ve eşyalarını sevmeme yaradı bu resimler. Sonra bu resimlerdeki hikayeyi veba gecelerine aktarırdım. Mesela önce bir kitapta bu fotoğrafı gördüm. Fotoğraftan yararlanarak bu resmi yaptım. Daha sonra bir resim daha yaptım. Fotoğrafta gördüğüm balık avlayan çocukları sanki şimdi daha iyi tanıyordum. Veba salgınından dolayı açlık çekilen adayı çocukların beslediğini romanda böyle anlattım. O günlerde her mahalleden gününde birkaç ölü çıkıyordu. Evlerden, arka bahçelerden kaçan çocuklar şehir dışına çıkıyor ve çeteler halinde tarlalardan, gizli yollardan ve geçitlerden geçerek böğürtlen, yaban çileği ve ebegümeci toplayarak Arkaz Deresi'nin Akdeniz'e döküldüğü kayalık vadiye varıyorlardı. Orada sığ sularda paçaları sıvayan, sepetle, ucuna ağ geçirilmiş sopayla yeşil kefal avlayan çocukların aslında mutlu olduklarını romanımızın karanlık havasından boğulan okurlarımıza hatırlatmak isterim. O yıllarda 1900'lerin başında Avrupa'da büyük mağazalar sattıkları mallarını ayrıntılı gösteren kataloglar yayınlar, ressamlara eşyaları resmettirirlerdi. Bu kataloglardaki resimlerden veba gecelerinde yararlandım. Fotoğraf meraklısı olan Abdülhamit, bütün Osmanlı İmparatorluğunu, özellikle kendi yaptırdığı binaları fotoğraflatmıştır. Dönemin manzara, sahil şehri, iskele fotoğraflarına bakarak veba gecelerindeki Minger Adası'nı hayal ettim. Fotoğrafların merkezindeki camilere, köprülere değil, kenardaki insanlara, ağaçlara, boş yollara, sokaklara, at arabalarına, manzaranın küçük ayrıntılara, küçük şeylere, evlere bakar, merkezdeki Arkaz şehrini ve limanlarını hayal ederdim. Böyle böyle manzara resimlerine bakarak Minger Adası'nı, kıyıları hayal ettim. Daha sonra kahramanlarıma benzeyen kişiler resmettim. Mesela romanda vebaya karşı dezenfekte edici sıvıyı püskürten tulumbacıyı resmettim önce. Sonra onu Arkaz şehrinin içine oturttum. Aynı zamanda bu karantinacıların hikayelerini romanımda anlatıyordum. En sonunda kitabımın kapağına koyduğum bu resmi ve içindeki haritayı bina bina, sokak sokak nasıl resmettiysem veba gecelerinde öyle bütün insanlarıyla adım adım, hikaye hikaye, ev ev yazdım.
Evet, Veba Geceleri yeni çıkacak olan kitabı, Nobel ödüllü Türkiye'nin yetiştirdiği büyük yazarlardan Orhan Pamuk'un kendi kitabıyla ilgili yaptığı videolardan birini, sesini dinledik. Evet, bugün şimdi bir küçücük özet yapalım. Önemli olaylar var. Hem iklim için, dünya için, hem de Türkiye için son derece tarihi bazı şeylerin eşiğindeyiz. Özellikle gezegenin geleceği konusunda ödüllü yazar, editör ve radyocu meslektaşımız sayabileceğimiz Jeff Sparrow ve aktivist, aynı zamanda Avustralyalı Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya distopyasında bebeklerin kulağına fısıldanan beyin yıkama sloganının günümüzde artık hepimiz için geçerli hale geldiğini söyleyerek uyarıyor. Tamirat yerine fırlat at. Tamirat yerine fırlat at. Yani diyor ki, elbette sadece iPhone'larımızı tamir ettirme hakkını kazanarak küresel ısınmayı durduramayız. Burası açık diyor yazar Jeff Sparrow. Ama ekliyor, ama bunu bile yapamıyorsak gelecek için ne kadar şansımız olabilir ki diyor, bu tüketme kültürü. Ending over mending. Buna İngilizce'de planned obsolescence diyorlar. Yani planlı bir eskitme şeyi. Tamir edilemiyormuş artık. Durmadan kullanıp atıyorsunuz. Bozulur bozulmaz. Bunun çok büyük bir sorun yaratacağını söylüyor. Zaten Avrupa'nın da 2014'ten bu yana 2000 yılın en sıcak ve kurak dönemini yaşadığı 147 meşe ağacından 27 bin büyüme halkasının analiz edildiği çalışmada kuraklık ve sıcaklık dalgalarının son 2000 yılın en yüksek seviyesinde olduğu, sadece 2014'ten bu yana, yani bir göz açıp kapayıncaya kadar canlı meşe ağaçları ve kerestelerin incelenmesinden çıktı. Dün de söylemiştik ama bir kez daha tekrarlamış olalım bunu. Yeşil Gazete'de yer vermiş buna. Ve aynı zamanda Çin'deki et yeme tutkusu Brezilya'daki bütün sığır, Amazon bölgesi başta olmak üzere Cerrado, Amazon ve Cerrado bölgelerindeki bütün ormanların yok edilmesine ve onun yerine hayvancılık için yem yapılacak yerler açılmasına yol açıyor. Yani geçen bir yıl içinde hayvan satışları Brezilya'nın %76 artmış. Büyük başarı ve hiç yavaşlama eğilimi göstermediği gibi artacakmış. Yani dünya hızla kendini sona doğru götüren bir durumda.
Çin ama gibi, özür dilerim, Çin gibi dev bir nüfusun et ithalatının %43'ünü tek başına Brezilya yapıyormuş. Ne kadar büyük bir ticaret olduğunu buradan herhalde anlayabiliriz.
Evet, bu bir felaket haberi yani.
Tabii bu da Amazonlara yıkım olarak dönüyor. Galeano'nun da sabah dinlediğimiz hikayesindeki gibi.
Evet, yani toprağın o kendini yenileme özelliğini bir tek orada yaşayan yerliler biliyor. Ama yerlilerle birlikte o Amazon toprakları da zaten satışa çıkarılıyor.
Facebook üzerinden.
Facebook üzerinden. Böyle bir tuhaf dünya, ama büyük bir mücadele de devam ediyor tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nde polislerle direnişçiler dev Enbridge petrol şirketinin Line 3, boru hattı 3 üzerindeki ölümcül boks maçının son raundu için Minnesota'da toplanmaktalar. Önümüzdeki iki hafta boyunca dünyanın en kirli fosil yakıtı, tar sands deniyor buna, petrol kumulları, kumul petrolleri ya da bunları önlemek için, yerli topraklarını da korumak için Minnesota'da toplanıyorlar. İki hafta boyunca dünyanın en kirli fosil yakıtı yerli topraklarına akacak ve dünyayı yakacak mı yoksa durdurulacak mı konusunda bu büyük mücadeleyi de takibe aldık. Çeşitli programlarımızda yarın da konuşma fırsatımız olacaktır. Dikilen Kaya programında da diyorum. Öte yandan da Kaz Dağları'nda siyanürle altın araması için 350 bin ağaç kesen Alamos Gold şirketinin, Kanada şirketinin, o da Kanada şirketi Enbridge gibi izinlerinin iptal edilmesinin ardından eğer şirket burayı yeniden ağaçlandırmıyorsa Orman Bakanlığı'nın şirketi dava etmesi çevreci aktivist ve kuruluşlar tarafından talep ediliyor. Ama şirket diyor ki yok öyle bir şey, ben bir yere gitmiyorum, burada altın çıkaracağım diyor. Çok son derece ilginç bir durum var.
Ama bunu bir hizmet olarak açıklamış şirket genel müdürü Ahmet Şentürk. Kaz Dağları'ndan hiçbir yere gitmiyoruz. 60 yıllık ruhsat hakkımız var. Türkiye Cumhuriyeti'ne söz verdiğimiz gibi yerin altındaki madeni çıkaracağız. Yani hiç karla ilişkileri yok demek ki. Sözlerini
yok,
tutmak
hiç.
İstiyorlar.
Sadece sözlerini evet tutmak istiyorlar.
Hizmet sözü vermişler.
Hizmet kutsaldır. Evet, mukaddestir değil mi? Bu arada çok önemli bir şeyden de bahsedelim. Şimdi aradan sonra etraflıca şey yapabileceğiz ama 21. yüzyılın en büyük siyasi olaylarından biri bugün Türkiye'de gerçekleşebilir. Ülkede polisler ve görevliler tarafından çıplak arama yapılmasını gündeme getiren sosyal medya paylaşımı nedeniyle HDP milletvekili ve haklar savunucusu doktor, tıp doktoru Ömer Faruk Gergerlioğlu, onun hakkında verilen hapis cezası kararı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunacak ve okunduğunda da milletvekilliği düşürülecek. Gergerlioğlu, bu meclise karşı darbedir, bu darbeye direneceğim diyor ve ekliyor. Ben meclise 90 bin kişinin oyuyla geldim. Bu karar milletin değil, yargının siyasi uyduruk bir kararıdır. Karar okunduğunda meclisten ayrılmayacağım. Eğer beni alacaklarsa gelip meclisten almaları gerekiyor diyor. Bu gerçekten dünya çapında bir yankı bırakacak bir olgu olma eğilimi taşıyor. Ve İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch da acil bir duyuru yapıyor ve diyor ki meclisten atılma kararının temel insan haklarının uluslararası alanda kabul edilmiş insan haklarının ve bütün belgelerin açık bir ihlali olacaktır. Muhalif siyasetçinin milletvekilliğini düşürmeyin. Sosyal medya paylaşımına dayalı mahkumiyet kararı açık bir hak ihlalidir diyor. Büyük bir merakla takip edeceğiz. Bir önemli olay da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal serbest bırakılmalı kararının ardından hakim karşısına çıkan HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın da, Selahattin Demirtaş'ın da eski eş genel başkan mahkemeye iktidar uğruna kendinizi feda etmeyin. İktidar bu seçimde %99 değişecek diye sesleniyor. Ve savunmasında diyor ki mahkemeniz yargısal faaliyet adı altında son derece başarılı bir siyasi faaliyet yürüttü demiş. Ayrıntılı bir dökümü var savunmanın tamamının. Ama ona vaktimiz yok. Sadece şu tıpkı Gergerlioğlu gibi o da mahkemenin yargı organının şey olduğunu söylüyor. Siyasi bir nitelik aldığını ve mahkeme de çok ilginç bir karar vermiş. Dün yapılan duruşmada kararın hala gelmemiş olan Türkçe tercümesinin, bir türlü gelememiş Türkçe tercümesi kararın, anladığım kadarıyla uluslararası, yani dünyanın en büyük mahkemelerinden biri, insan hakları mahkemelerinden biri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkçe tercümesi bir türlü yapılamamış. Onun istenmesine karar vermiş ve duruşmayı 14 Nisan'a ertelemiş. Yani bir ay sonrasını ertelemiş. Bir ay içinde geleceğini umuyorlar herhalde. Bir de Cumhurbaşkanı'nın bir korumasının amirlerini suçlayıp intihar ettiği cenazesine de biri hariç hiçbir amirinin gelmemesini, haysiyetinin kırıldığını söyleyen bir şey var. Son olarak da Doğu Türkistanlı kadınların kimi 5 senedir haber alamadıkları çocukları için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattılar. Kocaeli'ne kadar da geldiler galiba. Kadınlar seslerini dünyaya ve Türkiye'deki hükümet yetkililerine duyurmayı amaçlıyorlar. Bunları birazdan konuşmaya devam edeceğiz.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo burası. 95.0 Açık Gazetesi onun. Ve devam ediyoruz. Yani çok hareketli günler yaşanıyor. Hem dünyada hem de Türkiye'de. Özellikle de işte biraz önce de sözünü etmeye çalıştığımız gibi İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de dün yaptığı açıklamada derhal yayınlanmak üzere yaptığı uyarıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muhalefetteki bir siyasetçi hakkında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı konu edilerek verilen haksız mahkumiyet kararının onun milletvekilliğini düşürmek ve onu hapsetmek için bir bahane olarak kullanılmasının ifade özgürlüğü hakkının ciddi bir ihlali olduğunu ve seçmenlerin temsilcilerini seçme hakkını ihlal edeceğini belirtiyor. Yani 2018'den bu yana Halkların Demokratik Partisi HDP Kocaeli ili milletvekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetinin korkunç insan hakları karnesini en açık şekilde eleştirenlerden birisidir diyor. Human Rights Watch adlı kuruluş, insan hakları izleme örgütü. Şiddet çağrısı içermeyen 2016 tarihli bir sosyal medya paylaşımına dayanılarak, yani 5 yıl önceki 2018 Şubat'ında, o da 3 sene önceki, terör örgütü propagandası yapmaktan suçlu bulundu. Örgütün Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu hapsetme öncesinde milletvekilliğini düşürmek için yapılacak herhangi bir hamle, binlerce insan hakları ihlali mağdurunu destekleyen cesur tutumu nedeniyle ona karşı Erdoğan hükümeti tarafından yapılan bir misilleme gibi görünecektir, diyor. Ve Williamson şöyle devam ediyor. Gergerlioğlu'nun mahkumiyeti ifade özgürlüğü hakkının açık bir ihlali olup bunun kendisini meclisten uzaklaştırmak için bir bahane olarak kullanılması demokratik kuralların ve siyasi örgütlenme hakkının hiçe sayıldığını gösterecektir, diyor. Yargıtay 19 Şubat 2021'de mahkumiyet kararını ve 2 yıl 6 ay süreli hapis cezasını onadı. Gergerlioğlu her ne kadar hakkındaki yargılamaya karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş olsa da 15 Mart'ta Meclis Başkanı Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesinin bekletilmeyeceğini belirtiyor. Gergerlioğlu da 2016'da 20 Ağustos'ta milletvekili olmadan yaklaşık 2 yıl önce Kuzey Irak'ta bulunan Silahlı Kürdistan İşçi Partisi'nin, yani PKK liderliğinin Türk Devleti'ni barışa doğru bir adım atmaya çağırdığını kısaca bildiren bir haberi paylaşıyor ve habere yorum yapıyor. Haberde ayrıca dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın PKK çağrısına verdiği uzun bir yanıt da yer alıyordu. Gergerlioğlu yorumda bu çağrı hakkıyla değerlendirilmeli, bu işin sonu yok diyerek Türk Devleti ile PKK arasında onlarca yıldır süren çatışmayı sona erdirmek için yenilenmiş bir barış süreci gerektiğini ileri sürüyor. Gergerlioğlu bu haberi ve beraberindeki PKK militanlarının fotoğrafını paylaştığı tweet nedeniyle mahkum edildi. Ancak haberin yayınlandığı siteden kimse yargılanmadı. Yani haberin kendisi yargılanmadı. Ve fotoğraflı haberin kendisi halen çevrim içi olarak erişilebilir durumda. İsteyen şu anda ulaşabiliyor fotoğraflara ve habere de. Habere erişimin engellenmesine veyahut haberin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir mahkeme kararı da yok. Yani İnsan Hakları İzleme Örgütü bunun açık bir hukuk ihlali, uluslararası hukukun ihlali olduğunu söylüyor. Ve çok bu tuhaf durumu insana diyor ki açıkça ifade özgürlüğü kapsamı içinde olduğunu, bir görüşü belirten ve şiddete teşvik etmeyen ifadeleri nedeniyle yargılanmasının gerekli veya orantılı olabileceğini iddia edebilecek hiçbir neden bulunmadığını belirtiyor. Ve Gergerlioğlu'nun yargılanması ve mahkumiyeti düşünce ve ifade özgürlüğü haklarının ciddi bir ihlali olup Türkiye hükümetinin 2016 darbe girişiminden sonra artan yaygın ve sistematik ifade özgürlüğü ihlalleri bağlamında gerçekleşmiştir, diyor. Anayasanın 14. maddesinde yer alan temel hakları kötüye kullandığı, ülkeyi bölmeye ya da cumhuriyeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği iddiaları geçerli kabul edilemez diyor. Ve yani aslen 14. maddenin içeriği belirsiz diyor. Gergerlioğlu'nun mahkum edildiği terör örgütü propaganda suçu özel olarak maddede yer almıyor diyor ve suç sürekli olarak hükümet tarafından beğenilmeyen ifadeleri engellemek için kötüye kullanılmaktadır diyor. Bu nedenle de İnsan Hakları İzleme Örgütü terör örgütü propagandası yapma suçundan mahkum edildiği gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesinin, yani Gergerlioğlu'nun, onun anayasal hakkı olan meclis dokunulmazlığına yönelik keyfi ve haksız bir müdahale olduğunu değerlendirmektedir diyor. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçilmeden önce doktor olmasının yanı sıra uzun yıllar boyunca insan hakları aktivizmine olan bağlılığıyla da tanındığını da hatırlatıyor. Gergerlioğlu'nun kanun hükmünde kararname ile sağlık sektöründe kamuya bağlı çalışmaktan keyfi olarak uzaklaştırıldıktan sonra kısa bir süre özel bir hastanede çalıştı ve insan hakları çalışmalarına devam etti. Meclise girdikten sonra da insan haklarını odak noktası haline getirdi. Ve 2016 darbe girişimi sonrasında keyfi olarak görevden alınan ve hapsedilen on binlerce insanın sesi oldu diyor. İlkeli ve tarafsız tutumundan kaçınmadığını ifade ediyor. Ve Gergerlioğlu son haftalarda sürekli olarak bildirilen gözaltına alınan kadınların rutin olarak çıplak aranmaları konusunu zalimane ve aşağılayıcı muamele olarak gündeme getirmekteydi. Sorunu vurgulamaya yönelik çalışması Türkiye medyasında geniş şekilde yer almakla birlikte cezaevi yetkilileri ve iktidar ittifakı milletvekilleri tarafından tümüyle veya kısmen inkarla karşılandı diyor. Williamson şunu da eklemiş son olarak: Gergerlioğlu'nun sosyal medya paylaşımı dolayısıyla verilen tamamen hatalı mahkumiyet kararı onu meclisten uzaklaştırmak ve hapse atmak için bahane olmamalıdır diyor. Anayasa Mahkemesi henüz başvurusuna ilişkin bir karar vermedi. Bu sırada hükümet Gergerlioğlu'nun gündeme getirdiği insan hakları endişelerini ciddi bir şekilde ele almalı ve seçilmiş bir milletvekili olan Gergerlioğlu'nun milletvekilliğini sürdürmesine izin vermelidir diyor. Şimdi ne olacak dersin? Biri gelip beni yani, gelip meclisten almaları gerekiyor diyor çünkü.
94'tü değil mi? DEP vekilleri bu şekilde enselerinden tutularak dışarı atıldığında.
Evet.
Türkiye tarihinin en kara günlerinden bir tanesiydi. Benzer bir şey yapacaklar mı? Gerçekten göreceğiz ama gitmeyeceğim diyor Ömer Faruk Gergerlioğlu. Haklı da zaten.
Yani şey diyor, karar okunduğunda, yani HDP milletvekili diyor ki çıplak aramayı gündeme taşıdığı için hedef olduğunu söylüyor. Vekilliğim düşürülebilir. Beni cezaevine gönderebilirler. Ama halkın vicdanı benim yanımda diyor Gergerlioğlu. Çeşitli internet gazetelerinde okuyabiliyoruz bunu. Ayrıca bir günde Evrensel'de de var, Cumhuriyet'te de var. Gazetelerde yani halkın vicdanı benim yanımda, meclisten ayrılmayacağım karar okunduğunda diyor ve eğer beni alacaklarsa gelip meclisten almaları gerekiyor diyor. Bu yalnız Türkiye değil, dünya tarihinde de kayda geçecek nitelikte bir şey olacak. Peki böyle bir durum olduğunda doktorluğumu elimden aldılar, meclis şimdi de vekilliğimi. Yani önce doktorluğumu elimden aldılar diyor. Şimdi de vekilliğimi almak istiyorlar diyor. Ben 27 doktorken ihraç ettiklerinde özel hastanelerde dahi iş bulamadım. Üyesi olduğum derneklerden çıkarıldım. Sivil ölüme uğratıldım. Benim o zor süreçlerimde HDP bana milletvekilliği teklif etti ve bir anda milletin iradesiyle meclise girdim. Damdan düştüm. Aşağıdan yeniden dama çıktım. Devlet bizi doktorluktan attı, millet meclise taşıdı. Şimdi de milletvekilliğinden atarak cezaevine göndermeye çalışıyorlar. Ben elimden geldiği kadar geri adım atmayacağım. Demokrasi, milli irade üzerinden direnmeye çalışacağım. Karar mecliste okunup Milletvekilliğim düşürülebilir ve beni cezaevine gönderebilirler ama halkın vicdanı benim yanımda. Ben bunu biliyorum. Çünkü halkın vicdanının kabul etmediği bir karar bu diyor. Ve HDP'nin dokunulmazlıklar üzerinden kolunu kanadını kırmaya çalışıyorlar diyor. Mücadelemiz sürecek demiş ve son olarak bir kez daha söyleyeyim. Karar okunurken genel kurulda olacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. Ben mecliste 90 bin kişinin oyuyla geldim. Yani millet beni buraya gönderdi. Dolayısıyla bu karar milletin kararı değil, yargının siyasi uyduruk bir kararıdır. Karar okunduğunda genel kurulda olacağım. Meclisten ayrılmayacağım. Beni alacaklarsa gelip meclisten almaları gerekiyor demiş. Peki şimdi ne olacak? Yani mesela polis mi girecek? Kolluk kuvvetleri mi girecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne? Türkiye'nin en yüksek yasama organına.
Evet, benim anladığım mecburen öyle olacak. Eğer dokunulmazlık kaldırılırsa, buradan git denirse ve Gergerlioğlu hayır gitmeyeceğim derse, tabii mecburen polis devreye girecektir. Birkaç on yıl sonra, yani bu DEP vekillerinin, yine Kürt hareketinin temsilcilerinin ardından bir başka Kürt hareketinin diyebiliriz bence HDP yine bir başka temsilcisi bir kez daha meclisten bu şekilde atılacak. Ama kendisi de AYM'yi beklememek ne demek diye bir açıklamada bulunmuş. Daha önce Berberoğlu vakasını yeni yaşamadık mı? Anayasa Mahkemesi kararıyla geri dönmüştü diyor. Tamam diyor, şeylerimiz aynı değil, başlangıç aynı değil. Gerçekten ikisi bambaşka, çünkü sebeplerle yargılandılar ya da vekillikleri düşürüldü. Ama sonumuz aynı olacak. Ben de kazanacağım. Bundan hiç şüphem yok diyor Anayasa Mahkemesi'nden. O zaman neden beklemiyorsunuz diye de açıklamada.
Evet, bir sosyal medya paylaşımı ve üstelik de internet sitesinden kaldırılmamış, yasaklanmamış, herhangi bir kısıtlama kararı gelmemiş bir şeyden dolayı. Peki
ayrıca barış bir... isteyen de bir paylaşım bu. Evet, yani nasıl insan terör propaganda?
Peki benim merak ettiğim husus şu, yani herkes gibi herhalde, sadece ben deniz değilimdir merak eden. Şimdi mecliste diğer parti milletvekilleri, buna AK Parti de dahil olmak üzere, ne yapacaklar? Yani bir milletvekili meslektaşlarının diyeyim, ya da birlikte yürüttükleri bir işte siyasi olayın, işin bir haksız olduğu apaçık olan, hukuki dayanağı olmayan bir şeyden dolayı meclisten çıkarılması için polisin mi gelmesine seyirci mi kalacaklar? Yani başta ana muhalefet partisi milletvekilleri, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri olmak üzere AK Partililer, hatta Milliyetçi Hareket Partililer, MHP'liler ve İYİ Partililer bağımsızlar. Ne yapacaklar? Yani polise karşı buyurun teslim ediyoruz size deyip kapatıp ışıkları söndürüp çıkacaklar, gidecekler mi yani?
Bence MHP'li İYİP vekillerini ben ne yapacağını çok tahmin edebiliyorum. Onlar geçmişte yumruk yumruğa tip
gene
vekillerini
de saldırmışlardı. Yani bu çünkü çok ender rastlanan, dünyada da ender rastlanan durumlardan biri olacak. Yani meclise polis mi girecek?
Evet. Yine aklıma aslında DEP vekillerinin götürülüşü geliyor. Hiçbir şey yapmamışlardı. Bu karar böyle alındıktan sonra, madem zaten kararı bu şekilde alıyorlar, çok farklı olacağını gerçekten düşünmüyorum. Galiba burada bir tek CHP vekilleri ne yapacak? Ya da onların bir kısmı ne yapacak? O biraz fark ettirecek.
Ben İYİ Partililerinkini de merak ediyorum aslında bakılırsa ve...
Siz bilirsiniz ama fazla iyimser gördüm ben sizi. Bence çok yani savunmayacaklarını
düşünüyorum. Bu bir haysiyet meselesidir. Bir siyasi görüş meselesi değil ki. Bu meclise yapılan bir hukuksuz muamelenin karşısında takınılacak tavır meselesidir. Çok ilginç yani. Büyük bir yani kaygı ve merakla beklememiz gereken bir durum. Dünya tarihinde de birkaç defa daha söylemeye çalıştığım gibi çok ender rastlanan bir şeyden biri. Öte yandan da işte şeyi de söyledik, Selahattin Demirtaş'ın savunmasında ahim kararı sonrasında ilk kez hakim karşısına çıkan Demirtaş, iktidar uğruna kendinizi feda etmeyin dedi mahkemeye ve duruşmasının seçimden sonra Temmuz 2023'e ertelenmesini istedi. Dosyayı erteleyip Bahçeli'ye de selam çakın bakalım. O sizin selamınızı alacak mı? Dokunulmazlıkların kaldırılması anayasaya aykırı olduğu için AİHM kararında da bu durum tespit edildiğinden bu maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmanızı istiyorum. Eğer umursamıyor ve seçime kilitlenmiş durumdaysanız size fırsat vereyim. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyamı da bu davayla birleştirin. Burada daha iyi bir seçim kanunu uygularsınız. Bunları da yapmazsanız reddi hakim talebinde bulunuyorum demiş. Mahkeme heyeti de bu konuşmanın SEGBİS'le yani uzaktan bağlanmayla yapılan savunmadan sonra Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının Türkçe tercümesinin istenmesine karar vererek ve reddi hakim talebini de görüşmek üzere duruşmayı tam bir ay sonrasına bırakmış. Yani tam dediğim işte 14 Nisan 2021 tarihine uygun şekilde yapılmış. Bu da son derece çarpıcı ve ilginç bir durum. Bir de Ulus'ta üzerlerine beton dökülen ve TOKİ eliyle toplu konut işletmeleri, Türkiye toplu konut işletmeleri TOKİ eliyle inşaat yapılacak olan Ermeni mezarlığını denetlemek isteyen bir başka milletvekili Garopaylan ve Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği ekibini de polis engellemiş. Üzerine beton dökülen mezarların bulunduğu Hergele Meydanı'ndaki çalışmaları incelemek isteyen ancak engellenmiş Paylan'da ölülerin üzerine beton dökmeyi hangi vicdanlı Müslümanın vicdanı kabul ediyor demiş. Ona ilişkin de bir sesimiz var. Şimdi yayınlayabiliriz onu da.
Bakın hem mimar odasının
çekileceğim bir saat çekileyim mi çekilmeyle mi görüşeceğim başkanım
engellediniz yani.
Öyle biz öyle bir şey yapmadık.
Hayır bakın şeyi öğrenin ama Memur Bey sizden rica ediyorum. Burasının kamu malı olup olmadığını öğreniniz. Yanlış bilgi var sizde. Özel mülkiyet zannediyorsunuz değil yani.
Özel mülkiyet.
Değil.
Özel mülkiyet.
Değil.
Ben buradayım.
Bir daha sorun bakın bir daha sorun değil.
Ben buradayım.
Bakın değil.
Ben buradayım.
Kanun dışı iş yapılıyor.
Etimle tırnağımla buradayım.
Tamam.
Ama siz de özellikle beyefendiye tamam, kibarlamasını söylerim.
Herkes kibar olsun.
Lütfen.
Hepimiz bu ülkenin vatanı. Hepimiz kibar olalım. Hepimiz kamu görevi yapıyoruz.
Aynı kanadayım. Aynı kanadayım.
Hepimiz kibar olalım.
Beyefendi kibar tamam, olsun. Tamam. Tamam mı?
Kolay gelsin. Hadi. Değerli arkadaşlar. Burası Ankara'nın tarihi ve kültürel merkezi. Ankara bu bölgede kuruldu ve binlerce yıl buranın halkları burada yaşadılar. Ermeni halkı, Rum halkı, Türkler, diğer halklarla birlikte bu coğrafyada, bu alanda yaşadılar. Bu alanda medeniyet ürettiler. Ve bu alanda öldüler ve mezarlarına özlerini gömdüler. Bu arkamızda gördüğünüz alan, bu mahallede yaşayan Ermenilerin mezarlığıydı. Burada yaşayan Ermeniler bu topraklardan sürüldüler. Dirilere bu anlamda saygı gösterilmedi. Ama geride kalan ölülere de saygı gösterilmiyor. Değerli arkadaşlar, ölüye saygısı olmayanın diriye asla saygısı olmaz. Burada yaşayan Ermeni halkı ölülerini burada dualarla defnettiler. Mezar taşları diktiler. İşte o ölülerin mezar taşları yıkılmıştı. Şimdi de o mezarlığın üzerine beton dökülüyor arkadaşlar, beton. Bunu hangi vicdan kabul ediyor? Bunu elbette Hristiyan vicdanı kabul etmez, bizlerin vicdanı sızlıyor ama bu toprakların çoğunluğunu oluşturan vicdanlı Müslümanların vicdanı bunu kabul ediyor mu?
Evet, üzerinde TOKİ inşaatı yapılacak olan Ermeni mezarlığına milletvekili Garopaylan ve Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği TMOB heyetinin de sokulmadığı Garopaylan'ın da orada verdiği demeci dinledik. Dirilere saygı gösterilmedi ama geride kalan ölülere de saygı gösterilmiyor. İnşaat sırasında da insan kemikleri bulunmuştu. Ölülerin üzerine beton dökmeyi hangi vicdanlı Müslümanın vicdanı kabul ediyor diye sormuştu. Bunu da söyledikten sonra şimdi ara verelim ve Cengiz Aktar'la konuşmaya devam edelim.
Açık Gazete.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar.
Günaydın Cengiz, merhaba.
Günaydın Ömer, günaydın Özdeş.
Günaydın. Günaydın
kainat. Şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan bahsedelim kısaca tabii. Bugün önemli bir evet. gün yani. Türkiye'deki yasama organının ve seçme seçilme hakkının geldiği yer açısından herhalde 17 Mart 2021 tarihe geçecek yani öyle gözüküyor.
Evet, biraz da biz de öyle yorumlamaya çalıştık ve merakla beklediğimiz olup bitenleri merak ve kaygıyla izlemeye çalışacağımızı da belirttik biraz önce.
Evet, evet. Ben buradan bir Avrupa Birliği yetkililerine bu özellikle bu Josep Borrell diye biri var biliyorsun. Dış evet. ilişkilerden sorumlu 25-26 mutat Avrupa Birliği zirvesine Türkiye ile ilgili bir pozitif ajanda hazırlıyor biliyorsunuz. Pozitif, olumlu ajanda. Belki bunu da dahil eder, etsin diye buradan bir çağrı yapayım diyorum. Ne dersin? Katılır mısınız?
Yok, tabii.
Ha, yakışır değil mi?
Yakışır.
Yakışır. Eminim bunu da dahil edeceklerdir tabii. Bu da önemli. Pozitif bir gelişme tabii Avrupa Birliği açısından. Şimdi gelelim gene Avrupa Birliği'nden devam edelim. Avrupa Parlamentosu'nun geçen hafta 11 Mart'ta yani biz konuştuktan bir gün sonra 11 Mart o da talihsiz bir tarih malum. Suriye iç savaşının başladığı gün 10 yıl önce. Bu münasebetle Avrupa Parlamentosu çok mufassal, çok kapsamlı bir karar çıkardı. Çok ilgilenenlere yani bu konuda çalışanlara şayanı tavsiyedir. Zira çok ayrıntı var ve 10 yıl boyunca uluslararası ve hükümetler arası kuruluşlardan çıkmış olan bütün Suriye ile ilgili kararlara atıfta bulunuyor. Ve dolayısıyla bu anlamda çok faydalı bir belge yani. Şimdi... rakamlar var yani ülkenin geldiği hali çok iyi anlatıyor ve burada taraf olan ülkelere ve taraf olan taraflara diyelim çünkü Şam yönetiminden büyük ayrıntılarla bahsediyor yani ve raporu okuyunca yani burada pek çok müdahil var Suriye iç savaşına. İşte Türkiye, İran, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, başka Avrupalı ülkeler, Fransa falan. Ama esas tabii meselenin kaynağının Şam olduğunu söylüyor. Ve o açıkça ortaya çıkıyor. Yani burada bir... yani iş nereye gidiyor belli değil tabii. Yeni Amerika Birleşik Devletleri yönetimi nasıl bir pozisyon alacak Suriye ile ilgili belli değil. Ama yani Şam'ın mesuliyeti, sorumluluğu ayan beyan ortaya çıkıyor bu raporu okuyunca. İyi bir hatırlatma olmuş yani. Çünkü
evet, yapılan bir yorumda da yani Avrupa tarafından gelen bir yorumda da bundan sonrasının daha da kötü, hatta Birleşmiş Milletler'den gelen şeyde de Suriye buhranının diyeyim özetle evet. Çok daha bundan da kötüye gitmesinden kaygılanıldığı da belirtilmiş.
Ayrıca. Evet yani Afganistanlaşıyor öyle diyelim.
Evet, benim sadece minik bir şeye itirazım var. Bütün basında hep iç savaşın başlangıç yılı olarak geçti ama iç savaş biraz daha ilerleyen, özellikle Şam rejiminin ateş açmasından sonra gelişmişti. Aslında milyonlarca kişi sokaklarda bir tür bir devrim için aslında sokaktaydı. Devrimin başlangıcı ama iç savaş biraz daha sonra aslında başlayacak. Evet.
Muhakkak 11 ama 11 Mart yani onun tarihini belirlemek mümkün değil. Bu iç savaş yeri gelmişken bilgi vereyim. iç savaşa Uluslararası Kızıl Haç Komitesi karar verir dünyada. Yani onların yetkisindedir ta kuruluşlarından bu yana. Ve onlar bir zaman sonra bunun bir iç savaş olduğunu söylemişlerdi ve o öyle anılıyor o zamandan beri. Ama 11 evet, Mart'ta başlayan...
Bu önemli bir bilgi bu, evet.
Evet. 11 Mart bu Özdeş'in adını ettiği tamamen barışçı protestoların başladığı gün aslında. Dera'da. Evet.
Yani. Duvara slogan yazan çocuklar öldürülmüştü değil mi rejim tarafından? Tabii. Öyle başlamıştı. Evet. Cenazesiyle. Tabii. Bütün
bunlara atıf var bu belgede. Dediğim gibi tavsiye ediyorum yani ve iyi bir hatırlatma olmuş yani. Ama tabii nereye gittiği belli değil. Dediğim gibi Afganistanlaşıyor Suriye ve içinden çıkılmaz bir hal alıyor ve bu tabii Türkiye'yi de birebir ilgilendiriyor yani. Şimdi Türkiye ile ilgili bir tane paragraf var. Pek çok bir tek paragraf var ama çok anlamlı bir paragraf. Onu Türkçe'ye çevirdim, okuyayım. Yok çünkü Türkçesi herhangi bir yerde. 7. paragraf diyor ki Türkiye'yi herhangi bir Birleşmiş Milletler yetkisi dışında, yani Birleşmiş Milletler'in tabii buyurun girin anlamında vereceği bir otorizasyon, yani bir izin dışında.
Yetkilendirme, evet.
Dışında yasa dışı olarak işgal ettiği Kuzey Suriye'den askerlerini çekmeye çağırıyoruz diyor. Türkiye'nin uluslararası Cenevre Sözleşmeleri, yani bu savaş hukukuyla alakalıdır, kapsamındaki uluslararası yükümlülüklerini ihlal ederek Suriyeli Kürtleri işgal altındaki Kuzey Suriye'den tutuklanmak ve yargılanmak üzere Türkiye'ye yasa dışı olarak gönderilmesini kınıyoruz diyor. Türkiye'ye nakledilen tüm Suriyeli tutukluların derhal Suriye'deki işgal altındaki bölgelere geri gönderilmesini istiyoruz. Ve Türkiye'nin bu durumu devam ettirmesinden de endişe duyuyoruz diyor. Yerinden edilmeler Suriyeli Kürt nüfusa karşı etnik temizlik anlamına gelebilir. Türkiye'nin yasa dışı işgalinin Suriye, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de barışı tehlikeye attığını vurguluyoruz. Türkiye'nin Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Suriyeli paralı askerleri kullanmasını uluslararası hukuka aykırı olarak şiddetle kınıyoruz diyor. Evet. Bu paragraf
ne zaman yayınlandı Cengiz Aktar?
11 Mart. 11 Mart.
11 Mart.
11 evet. Mart yani 10. Yıl dönümü münasebetiyle.
Yıl dönümünde.
Bu. Karar bu. Avrupa Parlamentosu'nun kararı.
Avrupa Parlamentosu'nun kararı. Evet. Karar. İyi oldu bunu. Hı-hı. Biz fazla üzerinde durma fırsatı bulamamıştık.
Evet, geçen perşembe önemli. Tabii yani dediğim gibi yani pek çok başka bilgi var bu belgede ve bir göz atmakta fayda olabilir ilgilenenler için.
Nereden şimdi okuyabilir merak edenler?
Yollayayım ben, açık siteye koyalım. Gizli kapı.
Linkini de merak eden olmuş. Mesaj geldi bana da, ben de o yüzden
şimdi Avrupa Parlamentosu diye bakılabilir herhalde zaten.
Tabii. Ayrıca açık siteye de koyabiliriz ya.
Evet.
Şimdi bu geçen hafta bahsetmiştik biraz biliyorsunuz. Osman Kavala'nın ve Selahattin Demirtaş'ın durumunu ele alan bir Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı vardı biliyorsunuz. Cereyan ediyordu konuştuğumuzda tam o sırada. 9, 10, 11. O da 11'inde sona erdi. Tabii dediğimiz gibi hatırlıyorsunuz geçen hafta bir karar, yani bir yaptırım falan zaten söz konusu değil. Yani iş oraya kadar gelmez demiştik hatırlıyorsunuz. 47 ülkenin 3'te 2'sinin oyu gerekiyor. Türkiye'nin tırnak içerisinde uygulamadığı için bu ahim kararlarını bir nevi cezalandırılması için, ama oraya kadar daha o aşamada değiliz, zaten değiliz. Ama Osman'la ilgili, Osman Kavala ile ilgili çıkan karar ilginç şu anlamda ilginç ve aslında çok rahatsız edici bir karar. 9 maddesi var. Son 3 maddede şöyle diyor. Yeni insan hakları eylem planının yakın zamanda kabul edildiğini not ediyoruz. Türk makamlarını yukarıda belirtilen reformları uygulama bağlamında sürdürmeye teşvik ediyoruz ve Avrupa Konseyi'nin bu amaçla yardım destek vermeye hazır olduğunu ifade ediyoruz diyor. Ya yani insan hakları eylem planı hakkında Avrupa Birliği, şimdi bu Avrupa Konseyi söylüyor bunu, Bakanlar Komitesi. Avrupa Birliği bu en başında söylediğim pozitif ajandası bağlamında bir deklarasyon, bir beyanda dahi bulunmadı. İnsan hakları eylem planı ile ilgili okumadı yani. Şimdi Avrupa Konseyi tutmuş buna atıfta bulunuyor Osman Kavala ile ilgili. Yani güler misin ağlar mısın? Sekizinci maddede yetkilileri özgürlükten yoksun bırakma ile ilgili şikayetlere öncelik vermesini sağlamak için Anayasa Mahkemesi tarafından alınan tedbirler hakkında bilgi vermeye davet ediyoruz diyor. Ey Allah'ım. Yani nerelere gelmiş iş yani. Ve tabii sonuncusu, dokuzuncu maddede komisyonun, bu senin geçen gün bahsettiğin Ömer, her olağan ve insan hakları toplantısında başvuranın durumunu, yani bu durumda Osman Kavala'nın, serbest bırakılıncaya kadar incelemeye karar vermiştir diyor.
Ya işin evet, bu daha iyi gündemini alma dedikleri.
İşi bu zaten yani. İşi evet. Bu yani. Bu söylemenin bir manası yok yani bu. Hakikaten yani Avrupalı kurumların gayri demokratik ülkelerin pratikleri karşısında ne kadar şeysiz olduğu, yani güçsüz olduğu ve çaresiz olduğunu gösteriyor bütün bunlar aslında. Çünkü Selahattin Demirtaş için de aynı durum tabii. O işte bir bilgilendirme falan yapıldı da o da ilk aşamalarda. Tabii bu arada yeri gelmişken yani Türkiye'deki ihlallerin 3 sembol ismi tabii Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Ahmet Altan. Ahmet Altan'dan hiç bahsedilmiyor. Gene aynı bağlamda yani İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi bağlamında biliyorsunuz dosyası büyük daireye 3 aydır bir türlü ulaşamıyor.
İntikal ediyor. Evet.
İntikal edemiyor bir türlü. Yani bir sorun var yani bu postalarda. İnanılır gibi değil. Tabii neden olduğu biliniyor. Birileri Ahmet Altan'ın dosyasının yürümesini, senin de eminle, gereken yere intikal etmesini engelliyor tabii.
Ya. Kim bu birileri ama? Gerçekten
onu bilmiyoruz.
Sen artık onu tahmin edeceksin yani.
Olmaz ama ben sizden duymak istiyorum açık. Merak ediyorum çünkü tam olarak şey yapamıyor. Neden Ahmet Altan? Sadece şeyde de değil. Avrupa Birliği Türkiye'de de görece az tabii bir gündem söz konusu tabii. Ahmet Altan.
Ses mi gitti?
Yok.
Ha öyle mi, pardon. Ha, görece az dedi kaldı Özdeş de. Görece az konuşuluyor mu diyorsun?
Evet.
Evet. Nefesi kesilmiştir, ondandır.
Yani Ahmet Altan maalesef Türkiye'de bu sadece iktidar, yani pek çok cenahta bir nefret objesi biliyorsunuz yani. Maalesef. Evet. Ya. Şimdi yine bu Türkiye-Avrupa ilişkileri bağlamında 12 Mart'ta geçen Cuma İstanbul'da ilginç ve tuhaf bir toplantı oldu. Bu toplantıya Fransa'nın Avrupa işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı katıldı. Çok yüksek seviye yani. Merkel'in dış politika baş danışmanı katıldı. Ankara'daki Avrupa Komisyonu temsilcisi bu meşhur Nikolaus Meyer-Landrut katıldı. Merkel'in Ankara'daki denizaltısı. Buna ilaveten Türkiye tarafından da Faruk Kaymakçı, yani Avrupa İşlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı ve sarayı temsil eden İbrahim Kalın katıldı. Şimdi bu toplantıda, yani bu Avrupa Birliği Türkiye toplantısı değil. Çünkü iki tane münferit ülke temsilcisi var burada. Dolayısıyla yani günlerdir, Cuma'dan beri öğrenmeye çalışıyorum bunlar ne konuştu diye, ama öğrenemedim ve bir yani spekülasyonda bulunuyorum. 25-26 zirve Mart'ta yapılacak mutat zirve, yani olağan zirveye galiba bir davet edilme isteği var Recep Tayyip Erdoğan. Öyle anlaşılıyor. Bu konuşulmuş olabilir. Çünkü zaten von der Leyen, yani komisyon başkanı, ve Charles Michel, konsey başkanı, bunlar bir şekilde Ankara'ya geleceklerdi. Öyle bir anlaşma vardı bir arada. Çünkü görünür olmak istiyor biliyorsunuz yönetim Türkiye'de. Ama o yetmemiş galiba. Böyle bir, yani 25-26 Mart zirvesine ve tabii bunun vesilesi de yarın 5. yılı idrak edecek olan bu meşhur mülteci anlaşması ve mülteci savunucularının utanç anlaşması olarak adlandırdığı, hatırlıyorsunuz, 18 Mart 2016. Yani 2015 yazından sonra Ege'de boğularak ölen 10 bin mülteci ve milyonlarca insanın yollara dökülmesi sonrasında Avrupa Birliği ile Türkiye ve Yunanistan demek lazım bence. Yani bu mültecileri zapt edin, karşılığında size para verelim anlaşması yani. Bunun vesilesiyle belki 25-26 Mart'ta bir davet çıkabilir. Bu konuşulmuş olabilir. Bilmiyoruz tabii ama yakında suyu çıkar yani.
Yani cephe muhabirliği iyi de, ama bu sefer yeterli bilgi yok. Daha gayret bekliyoruz.
Bu vallahi yani böyle bir tuhaf şey. Ama şimdi yani Avrupalılar da tabii bir ne yaptıklarını pek bilmiyorlar yani. Açıkçası Türkiye'yi nereye koyacaklarını bilemiyorlar ama bakalım yani, dediğim gibi ya, hızla görürüz herhalde. Zaten öyle bir karar alırlarsa Avrupalılar, yani Erdoğan'ı davet etmek gibi, zaten hızla çıkar o meydana. Ankara'dan çıkar. Ama tabii esas tabii mesele bu yarınki yıl dönümü, 5. yıl dönümü. Yunanistan'da
mülteci anlaşmasının 5. yıl dönümü değil mi?
Evet. Yunanistan'da bununla ilgili epey bir etkinlik yapılıyor. Dün başladı. Bugün devam ediyor. 18 Mart'ta da devam ediyor. Çünkü bu sadece Türkiye AB değil aslında. Demin söyledim, tekrar edeyim. Türkiye ve Yunanistan bir tarafta, AB diğer tarafta. Yani bu yükü en çok çeken iki ülke bunlar aslında. Ve mülteci savunucularının kullandığı bir ifade var. Yani her iki ülkede mülteciler için bir zindan haline geldi diyorlar. Yani hem Yunanistan hem Türkiye için. Bu pushback denilen, geçen yazdan bu yana artık iyice gündeme oturmuş olan geri yollama, itme. Yani adaya gelmeye çalışan botu bir şekilde geri, zorla geri döndürme faaliyetleri, evet, bu ayyuka çıkmış vaziyette hakikaten. Yine mülteci hakları savunucuları 10 bin gibi bir rakam telaffuz ediyorlar, yani az buz değil. Şimdi yine bu bağlamda Türkiye açısından, yani Türkiye'nin içindeki bu 3.6 milyon mülteci ile ilgili, tabii bu 18 Mart mutabakatı anlaşması uzayacak, yani o Allah'ın emri, yani orada hiçbir sorun yok. Yine para pul konuşulacak tabii. İşte verdin de vermedin de falan. Şimdi onun müzakereleri yapılıyor şu sırada zaten. Fakat daha büyük makro planda baktığımızda Türkiye için sürdürülebilir bir durum değil artık bu. Yani aslında yani savaş, iç savaş ne kadar sürdürülebilir değilse savaş sonucunda ortaya çıkmış olan mültecilik hali de sürdürülebilir değil. Dolayısıyla yıl içerisinde belki yani bir hamle beklemek gerekir. Yani bu konunun ağababaları tarafından, özellikle Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından, ama bakalım görelim nereye gidecek iş. Yani iç savaşın sonundan bahsediyorum.
Evet, daha önce de bahsettiğimiz gibi çok kötüye gitmesi ihtimalinden de kuvvetle bahsediyor Suriye durumunun. Tabii o zaman tabii neler olabileceğini kaygıyla izlemekteyiz.
Evet, şimdi 8.25, 7.25, 9.25 kaç saat ya?
9.25.
Evet, bizde 9.25.
Bizde 9.25.
Libya, Libya'da epey bir gelişme var ama ona vaktimiz yok. Gelecek haftaya belki onu daha ayrıntılı anlatırız. Üstünde dururuz. Bir son bilgi vereyim. Bu istikşafiler, yani exploratory talks'lar, yani Yunanistan'la Türkiye arasında, yani ne konuşacağımız üzerine konuşmalar dün başladı. 62. round bu. 2002'den bu yana sürüyor. Bu konuda epey bir spekülasyon yapıldıydı biliyorsunuz. Olacak mı, olmayacak mı, ne zaman olacak falan. Dün başladı. Teknik meseleler konuşuldu. Hiçbir şey çıkmadı. Bugün de siyasi istişareler var. Zaten bir şey çıkarsa haberimiz olur deyip burada bırakalım. Ömer Bey.
Evet, çok teşekkür ederim. Bugün Özdeş asıl görevi devraldı. O seçti senin için evet parçayı.
Aslında bu parçayı hatırlayacaksınız ama ben hemen öncesinde minik bir hatırlatma yapayım. 21 Mart'ta ırk ayrımcılığıyla mücadele günü. Dünyada çeşitli eylemler olacak. Mültecilerle dayanışma eylemleri olacak. Yunanistan'da da Kerfa'nın başını çekti. Yani ırkçılıkla faşizmle mücadele oluşumu. Göçmenler de en önde katılıyorlar. Onlar da sokakta olacak. Bu akşamsa Türkiye'de hem iklim grevini hem ırkçılıkla mücadeleyi birleştiren bir etkinlik olacak. Ve hatta edebiyatçı yazar Behçet Çelik mülteciler ve edebiyat üzerine ilginç bir konuşma da yapacaklar. Onu da duyurmuş olayım. Şimdi bu şarkıyı hatırlayacaksınızdır. Türkiye'ye gelen iç savaştan sonra Suriyeli müzisyen Tarık Aslan ve arkadaşlarının kurduğu Ortak Doğu. Böyle ortadan sonra üstten apostrof var. Ortak Doğu grubu Mülteci Makamı isimli bir şarkı yapmıştı. Biz de uzun süre mülteci
Edirne'ye... Ben biliyorum bu şarkıyı canım.
Evet tabii hatırlarsınız. Daha önce çalmıştık ama
bir kez daha çalıyoruz.
Çalalım dedik.
Mekame Penaber.
Ama çok iyi vesile olmuş. Tabii vesile olmuş çünkü yarın 5. yıl dönümü yani.
Evet.
Evet, aynen onun için. Ve eğer sizin meydanına ne diyorlardı bakayım.
Eğer sizin meydanlarınızda, caddelerde, sokaklarınızda dilenciler olduysak özür dileriz. Evet. Diyordu. Kıyılarınıza, kumsala, plajlarınıza cesetlerimiz vurduysa özür dileriz diye etkileyici sözleri evet var.
Şikayet edemem ben maazallah, timsah gözyaşlarında boğulduk vallah diye devam eden
işte bir... Evet, korkmuş. Evet.
Peki, çok teşekkürler.
Pekala.
Hoşça kal.
Görüşmek üzere.
Hayırlara vesile olsun efendim.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Nereye doğrudan sonra kısa bir ara. Arkasından da programımız devam edecek Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Bir konuğumuz olacak. Doğan Çetinkaya, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi ve Tarih Vakfı Başkan Yardımcısı kendisi. Onunla Paris Komünü'nün çok 18 Mart'ta, yani yarın 150. yıl dönümü Paris Komünü'nün getirdikleri kısa süren ama bütün dünyayı derinlemesine etkileyen ve etkilemeye devam eden Paris Komünü olayını konuşmaya başlayacağız. Ondan sonra da dünyadaki gelişmelere göre de daha sonra devam edebiliriz kendisiyle de. Yalnız bugün değil, 150. yıl dönümünde bu olayı çeşitli boyutlarıyla konuşmaya da herhalde devam edeceğiz. Ama şimdi ara verelim.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9:30, 3 hatta 4 dakika geçerken biraz önce de duyurduğumuz gibi Paris Komünü'nün 150. yıl dönümü yarın 18 Mart 1871'de 28 Mayıs'a kadar süren, kısa süren ama bütün dünyada yankılanmaları olan Paris Komün ayaklanmasını konuşacağız. Ve onu konuşmak üzere de Doğan Çetinkaya ile beraberiz. Merhaba Doğan, hoş geldin.
Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız?
Merhabalar.
Evet, daha önceden de senin İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi olduğunu da söyledim. Tarih Vakfı'nda da beraberce bazı çalışmalar ve programlar da yaptığımızı da şimdi ilave edeyim. Ve nedir bu Paris Komünü? Lütfen birazcık bize özetler misin?
Eyvallah. İsterseniz biraz Paris Komünü, hani biraz hafif kulak dolgunluğu olanlar için veya çok aşina olmayanlar için hızlıca Paris Komünü'nün ne olduğunu, temel bilgilerini, ABC'sini verelim yani. Ondan sonra da biraz nasıl değerlendirmek gerektiğini, nasıl tartışıldığı üzerinde dururuz. Şimdi Paris Komünü deyince komün lafından başlamak lazım. Fransızca'da aslında komün belediye anlamına gelir. Yani aslında bir idari bölgedir. Bizde Türkçe'de çok fazla komünizmle de ilişkilendirildiği için ilk önce onu söylemek lazım. Fransa'da çokça komün vardır. Çünkü hani kabaca belediye demektir. Yine çokça lafı geçer. 19. yüzyılda Paris devrimin başkenti olarak kabul edilir. Çokça devrimci kalkışma olduğu için Fransa'da ve özellikle Paris'te. Paris'te de Hotel de Ville diye bir bina vardır. Yine birçok devrimci mücadelelerin ve çatışmaların, siyasi mücadelelerin odağındadır. O da aslında belediye sarayıdır. Yani bir otel değildir. İlk başta çokça lafı geçtiği için bazen kafa karışıklığı oluyor. Biz de konuşurken çok değinmeyi unutuyoruz. Şimdi bu ikisinden bahsettikten sonra bu komün neden bizim için, yani normalde Fransa'da, Paris'te bir belediye anlamına gelen komün neden bir öz yönetim organı olarak, öz yönetim iktidar odağı olarak ortaya çıktı? Şimdi 1870 yılında Almanya ile, daha doğrusu Prusya ile Fransa arasında bir savaş gerçekleşiyor. Bu çok önemli bir savaş. Ve bu savaşın son muharebelerinden bir tanesi Sedan'da gerçekleşiyor ve bu Sedan'da Fransa çok ağır bir hezimete uğruyor. Hatta o kadar ağır bir hezimet ki Fransa'nın ikinci imparatorluğunu ortaya çıkarmış olan 3. Napolyon, yani ünlü Napolyon Bonaparte'ın yeğeni olan 3. Napolyon imparator ele geçiriliyor, esir düşüyor Alman ordusunu. Yani büyük bir hezimet ve bu hezimetin ardından ikinci imparatorluk çekiyor ve bir gün sonra, esir düştükten sonra imparator Paris'te demin dediğim Hotel de Ville'de, belediye sarayında bir araya gelen ve kendisini geçici hükümet olarak, ulusal savunma hükümeti olarak ilan eden organ Cumhuriyet ilan ediyor ertesi gün 4 Eylül'de. Aslında Paris Komünü'nün ilk başlangıç aşaması burada başlıyor. Yani Fransa'nın yenilgisi, Almanya'nın Fransa'ya ve özellikle kısa bir süre sonra da Paris'i kuşatma altına almasıyla birlikte Paris'te tekrar Fransız devrimiyle ortaya çıkmış olan Cumhuriyet'in ilan edilmesi. Aslında Paris Komünü'nü bu 4 Eylül'den de başlatabiliriz. Neden? Çünkü 4 Eylül'de Cumhuriyet'in ilan edilmesi de çok önemli bir politik mücadeleyle gerçekleşmişti. Yani Cumhuriyet'in ilan edilmesi de çok önemli, radikal bir adımdı. Hotel de Ville'de çok önemli kavgalar, büyük müzakereler sonucu özellikle işçi sınıfı temsilcilerinin, aşağıdan gelen radikal siyasal eğilimleri olan sosyalistlerin, anarşistlerin ve özellikle blankici grupların baskısıyla Cumhuriyet ilan edilmek durumunda kalmıştı. Çünkü normalde Fransa'da o gün mevcut olan Fransız siyasetçiler, politik gruplar meşruti monarşiden, yani parlamenter bir kraliyetten yana olmakla birlikte çok Cumhuriyet taraftarı değildi. Cumhuriyeti daha çok radikal gruplar dillendiriyordu, talep ediyorlardı. Bundan dolayı Paris'teki bu radikal çıkış aslında 18 Mart'a giden sürecin de ilk habercisiydi denebiliriz. Bu 4 Eylül'den sonra 18 Mart'a kadar neler oldu diye bakıyoruz. Yani 18 Mart'ta başlatıyoruz.
Evet, onu soracaktım.
Neden olduğunu. 4 Eylül'den 18 Mart'a kadar ne oldu? Aslında Fransa çok ciddi bir politik kaosun içerisine sürüklenmişti. Çünkü çok ciddi bir iktidar boşluğu söz konusuydu. Neden? Sadece imparator esir düşmemişti. Yani kralını kaybetmemişti Fransa. Aynı zamanda ordusu da dağılmıştı. Tabii çok büyük bir hezimet olduğu için. Alman ordusu Paris'e kadar gelmişti. Dediğim gibi Paris kuşatma altındaydı. Bundan dolayı çok ciddi bir otorite boşluğu vardı Fransa'da. Aslında hani cumhuriyetin ilan edilmesi ve radikal grupların çok ciddi bir şekilde hemen yükselişe geçmesi biraz bundan kaynaklanıyordu. Ve Paris'te kuşatma altında olduğu için ana akım siyasi temsilciler diyebileceğimiz muhafazakar siyasetçiler de Paris'te işçi sınıfının ayaklanması, radikal siyasetçilerin çok fazla ön planda olması dolayısıyla Paris'i terk de etmişlerdi. Bundan dolayı hem Fransa'da hem Paris'te çok ciddi bir iktidar boşluğu vardı. Yani devlet, ordu, egemenler, seçkinler aslında ortadan kaybolmuşlardı. Ortadan kaybolunca da çok ciddi bir iktisadi, siyasi bir problem ortaya çıkmıştı. Kuşatmadan ve savaştan dolayı çok ciddi bir açlık tehlikesiyle de karşılaşmıştı. Birçok kent merkezi. Niye? Çünkü İAŞ, insanların kendi beslenmelerini bile sağlayacakları bir ortam çok net bir şekilde yoktu. Özellikle Paris'in dış dünyayla, Fransa'nın diğer şehirleriyle veya Kırlı olan haberleşmesi ancak balonlar veya işte haberleşme için kullanılan güvercinlerle sağlanıyordu. Yani olağanüstü yollarla dış dünyayla irtibatı vardı Paris'in uzunca bir süre. Bundan dolayı bu iktidar boşluğunda özellikle radikal siyasetçilerin ve işçi sınıfı temsilcilerinin yavaş yavaş kendi talepleriyle ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Fakat geçici hükümet sosyalistlerden, anarşistlerden, radikal gruplardan oluşmuyordu. Her ne kadar cumhuriyeti ilan etse de daha radikal bir dönüşüme ayak duruyordu. Çünkü çok ciddi anlamda aslında Fransa'daki siyasal parçalanmışlık ve müzakereler bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte iki tane önemli ayaklanma daha gerçekleşiyor Paris'te. Bunlardan bir tanesi 31 Ekim'de olacak. Bir tanesi de Ocak aylarında, 22 Ocak'ta olacak. Bu ayaklanmalarda işçi sınıfı temsilcileri ve radikal sol gruplar cumhuriyetten, ilan edilmiş cumhuriyetten ve mevcut Paris'teki hükümetten daha radikal adımlar atmasını istiyor. Hem Almanlara karşı kuşatma altında olan Paris'in Almanlara karşı savunması adına, hem de Paris'te yaşanan iktisadi sosyal problemlere çözüm getirilmesi adına. Fakat bu ayaklanmalar her ne kadar dağılmış da olsa cılızda mevcut askeri hükümete sadık gruplar tarafından dağıtılabiliyordu. Ortadan kaldırılabiliyor ya da durdurulabiliyordu. Yani Fransa'da çok ciddi bir siyasal çekişme vardı. Tam da bu ortamda Paris'ten uzaklaşmış olan siyasetçiler, özellikle muhafazakarlar, daha sonra başbakan da olacak Thiers gibi, bunlar bir seçim talebiyle ortaya çıktılar ve Fransa'da bir yeni cumhuriyetle birlikte yeni seçimler gerçekleştirdi. Fakat ilginç yanı, seçimlerden sonra ortaya çıkan meclis Paris'te değil, Paris'in güneybatısında olan Bordeaux kentinde toplandı. Neden? Çünkü Paris'teki bu radikal eğilimlerden aslında muhafazakar siyasetçiler biraz çekiniyorlardı. Bundan dolayı Bordeaux'da toplandılar. Daha ileriki aşamalarda da Paris'e değil, geleneksel olarak biliyorsunuz Paris'te ve Fransa'da devrim olduğu zaman Paris-Versailles karşıtlığı vardır. Krallar da Paris'in radikal tutumlarından çekindikleri için saray, en önemli saray Versailles'dadır. Paris'in dışında banliyosundadır yani. Bundan dolayı bu mecliste ya Bordeaux'da ya da Versailles'da bulunacaktı. Bütün bu Paris komünü sırasında, yani Paris'ten uzaklaşmadan. Yani Paris yine 19. yüzyıldaki tipik devrimin başkenti olma pozisyonunu sürdürüyordu. Bu seçimlere baktığımızda fakat yine Paris ve Kır karşıtlığı 19. yüzyılda çokça ifade edilir. Paris kadar radikal, Paris'teki radikal eğilimler aslında bu meclise yansımamıştı. Paris'ten sosyalistlerin, anarşistlerin bazı ileri gelenleri meclise girmişse de aslında daha çok muhafazakar temsilciler gelmişti taşradan bu meclise. Bundan dolayı Paris'teki bu radikal eğilimi temsil etmiyordu bu meclis ve bu meclisle Paris arasında bir ikilik ortaya çıkmıştı. Bu meclisle birlikte muhafazakar siyasetçiler yavaş yavaş Paris'e de müdahale etmek istiyorlardı. Hem Fransa'yı yönetme adına, bu arada dağılmış olan Fransız ordusunu da toparlıyordu. Kimin yardımıyla? Almanya'nın yardımıyla. Çünkü Almanya'da bu Paris'te yükselmekte olan akımdan tedirgindi. Her ne kadar kuşatma altında tutuyor olsa da. Bundan dolayı Almanya'nın da cevaz vermesiyle Fransız ordusu hızla toparlanmaktaydı. Seçilmiş olan mecliste Versay'a geliyordu ve Thiers artık bu Paris'te ortaya çıkan radikal eğilimini ortadan kaldırmak istiyordu. Bunu da neden yapıyordu? Şimdi Paris'te 4 Eylül'de Cumhuriyet ilan edildikten sonra dedik ya komün Paris'te belediye demek. Paris'in 20 tane idari bölgesi vardı. Bu 20 idari bölgede teyakkuz komiteleri kuruldu. Paris'te iki tane önemli iktidar ortaya çıktı. Bu teyakkuz komiteleri 20 idari bölgeden temsilciler göndererek bir merkez komite oluşturdular Paris'i yönetmek adına. Bu merkez komite Hotel de Ville'deki Paris'in yerel hükümetinin yanında ikinci bir iktidar olarak ortaya çıktı. Yine Paris'te silahlarını temsil etmemiş ve geleneksel olarak Paris'in güvenliğini sağlayan Fransa'da komünlerin güvenliğini ulusal milisler sağlıyordu ve bu ulusal milisler de halktan oluşuyordu. Yani 19. yüzyılda bugün bizim bildiğimiz anlamda polis teşkilatı tam olarak ortaya çıkmamıştı. Yeni yeni ortaya çıkıyordu. Bu ulusal milisler de halktan oluştuğu için halkın içerisindeki değişik sınıflar bu silahlı emniyet teşkilatı içerisinde temsil ediyordu. Tabii deminki anlattığım ortamdan da anlaşılacağı gibi bu ulusal milislerde de Paris'te kalmış olan aşağı sınıfların, işçi sınıfının temsilcileri çok ciddi bir şekilde temsil ediliyordu. Bunun için belediyede temsil edilen hükümetin karşısında bir bu farklı idari bölgelerden gelen teyakkuz komiteleri vardı. Bunlar radikal talepleri dillendiriyorlardı ve Paris'te önemli bir iktidar alternatif olarak ortaya çıkmıştı. Onun yanında da silaha sahiplerdi. Silah da bu ulusal milislerden geliyordu. Çünkü bu ulusal her mahallenin nasıl idari bir organı varsa aynı zamanda ulusal silahlı milisleri vardı. Resmi anlamda geçerliliği olan. Onlar da aşağıdaki sınıfları temsil eden bir silahlı gücü temsil ediyordu. Ve Paris'te güvenliği sağlayan toplar vardı. Askeri anlamda silah anlamda toplardan bahsediyoruz. Bunlar tabii çok ciddi bu yükselmekte olan devrimci komitelere bir silahlı güç alıyordu. Aslında Paris'in dışındaki meclisin, muhafazakar siyasetçilerin dış dünya tarafından tanınan geçici hükümetin de aslında tedirgin olduğu bu silahlı varlıktı. Yani Paris'te sadece bir toplumsal işçi sınıfının normal aşağıdaki sınıfların bir ayaklanması ve talepleri söz konusu değildi. Aynı zamanda hem örgütlülerdi idari anlamda hem de bir silah sahibiydiler. Yani ortadan kaldırmaları o kadar kolay değildi. Bir de Fransız ordusunun hezimete uğramış ve dağılmış durumu söz konusuysa. Bundan dolayı Paris'te bir iktidar boşluğuyla Mart'a kadar bu durum devam etti. Çeşitli gösteriler oluyordu. Bunlar bastırılıyordu. Çok ciddi anlamda sosyal ve iktisadi sıkıntılar vardı. Nihayetinde biraz daha toparlanan bu meclis ve meclisin başındaki Thiers ordudaki birçok generalin karşı çıkmasına rağmen, çünkü çok ciddi bir çatışma ve iç savaş tehlikesi mevzu bahisti, karşı çıkmasına rağmen bu Paris'te mevcut ve önemli tepelere konuşlandırılmış toplara el koyması için iki generali ve askerleri, bir takım müfrezeleri görevlendirip Paris'e gönderdi. İşte 18 Mart'ta bu girişimin Paris halkı tarafından boşa çıkartılması ve özellikle gönderilen iki generalin yakalanarak ve tutuklanarak ve daha sonra da infaz edilerek bu girişimin boşa çıkartılması Paris Komünü'nün de artık 18 Mart'tan itibaren başladığını. Çünkü o noktadan itibaren artık radikaller Hotel de Ville'de, yani belediye sarayına, Paris'in merkezindeki iktidar merkezine de saldırarak, orayı ele geçirerek Paris'te tam anlamıyla iktidar olmuşlardı. Ki burada da yeni bir seçimle bir konsül oluşturacaklardı. Yani yeni bir Paris'i yönetecek yeni bir meclis oluşturdular ve bundan sonra da Paris Komünü olarak bildiğimiz yönetim, olgu ete ve kemiğe bürünmüş oldu. Yani ikili iktidar devrimler tarihinde önemli bir kavram olan ikili iktidar durumu Paris'te sona ermişti. Aslında devrim bir anlamda Paris'te gerçekleşmişti diyebiliriz. Paris Komünü kabaca aslında böyle oluşuyor.
Evet, yani tabii topları da Montmartre tepelerine taşıyorlar galiba. Prusyalılar Paris'e girmeden evvel Prusyalıların yolundan çekip onların elinden kurtarmış oluyorlar galiba topları da, değil mi?
Aynen.
Güvenli
mahallelere evet.
Saklıyorlar.
Evet. Ordu aslında Montmartre tepesindeki en önemli çatışma oluyor bu topları teslim etmemek adına. Diğer başka yerlerde ordu bunların bazılarını ele geçirmekte muvaffak oluyor. Yani başarıyor bunların bazılarını ele geçirmeyi. Fakat dediğim gibi 18 Mart'ta Paris Komünü ilan edildikten sonra, komün yönetimi ve konsül seçimi gerçekleştirdikten sonra aslında ordu ve geçici hükümet Paris'te yenilmiş oluyor ve geri çekiliyor zaman kazanmak için. Fakat şimdi Paris Komünü bizim için neden önemli, insanlık tarihinde neden önemli oluyor? Paris Komünü aslında o dönem için radikal olan ama devrimler tarihinde ve daha sonra gerçekleşecek devrimci kalkışmalarla karşılaştırdığında o kadar da aşırı radikal olmayan ama bizim için çok sembolik önemi olan bir takım önemli kararlar alıyor. Bir kere hemen Cumhuriyet'in ilanında olduğu gibi 1789 Fransız devrimi, biliyorsunuz devrimler tarihinin en büyük devrimlerinden bir tanesidir ve Fransız ulusal tarihi için de çok önemlidir. Hemen onun sembolik bir takım kazanımlarına geri dönülüyor. Ne oluyor? İşte ünlü Fransız takvimi geri getiriliyor. İşte Fransa'nın bugün de kullanılan 3 renkli bayrağı yerine 18 ve 19 Mart'ta Hotel de Ville Belediye Sarayı'na kızıl bayrak çekiliyor. Yani ulusal bayrak yerine aşağıdakilerin, işçilerin daha sonra sosyalizmin de bayrağı olacak kızıl bayrak çekiliyor. Yani başka bir siyasal iddiayla ortaya çıkmış oluyor. Başka bir yönetim iddiasında bulunmuş oluyor. Sembolik olarak da komün. Devlet ve din işlerinin ayrılması çok önemli vurgulanıyor. Herkese temel eğitim hakkı yine 19. yüzyılın sonlarında ancak gündeme gelecek ve tatbik edilmeye başlanacak olan herkese temel eğitim hakkının verilmesi karar altına alınıyor. Kuşatma süresince kiralar durduruluyor. Yani çok ciddi dediğim gibi ekonomik ve iktisadi sıkıntılar var. Kira ödemeleri durduruluyor. Özellikle fırın çalışanlarının gece çalışması yasaklanıyor. Çocukların çalışması yasaklanıyor. Yine önemli bir karar. Evli olsunlar olmasınlar, eşlerine ve çocuklarına, ulusal milliste bulunanların eşlerine ve çocuklarına maaş bağlanıyor çalışamadıkları için. Rehinde ve tefecilere verilmiş insanların özellikle iş aletleri ve eşyaları iade ediliyor. Tabii burada da hani çok ciddi büyük bir şey değil, 20 franka kadar olan iş aletleri, çünkü insanlar hayatta kalabilmek için iş aletlerini, özellikle zanaatkarlar ki o zamanın işçi sınıfının en önde gelen unsurları zanaatkarlar, onların iş aletleri iade ediliyor rehinde olan. Ticari borçlar iptal edilmiyor, erteleniyor. Bu borçlara uygulanan faizler kaldırılıyor. Sahipleri tarafından terk edilmiş fabrikalara, atölyelere el konulmuyor. Eğer terk etmişlerse çalışanları tarafından işletilmesine karar veriliyor. Ama sahipleri bir gün geri gelirse onların tazminat haklarının baki olduğu ilan ediliyor. Yani böyle bir hani doğrudan bir üretim araçlarına el konulma kararı verilmiyor. Sadece bunların işletilmesine sahipleri terk etmişse karar veriliyor. Ama en önemli karar konsül üyeleri, yani Paris Komünü'nün temel meclisinin üyelerinin seçiminde gerçekleşiyor en temel karar. Bu seçim bizim bugün bildiğimiz anlamda temsili bir seçim değil. Seçilebilen temsilciler her an geri çağrılabiliyordu. Ki biliyorsunuz daha sonra sosyalist literatürde, siyasal tartışmalarda da en önemli demokratik kazanımlardan bir tanesi olarak sürekli daha sonraki devrimlerde de vurulacak. Yani seçilmiş olan temsilcilerin her an onları seçenler tarafından geri çağrılabilmeleri. Bu demokratik denetim açısından seçenlerle seçilen arası demokratik etkileşim, iletişim arasından açısından çok o zaman için en önemli kararlardan bir tanesi oluyor. Konsül üyelerinin geri çağrılabilmesi ve bu teyakkuz komitelerinin seçilmiş konsüllerin dışında da her idari bölgede birbirinden çok farklı öz yönetim organları ve organizasyonları kuruluyor. Paris'in tabandan yönetimi adına, yani kantinler, mutfaklar oluşturuluyor, ilk yardım ve özellikle sağlıkla ilgili organizasyonlar yapılıyor. Bunlar Paris Komünü'nün o günün için attığı ve daha sonraki siyasal tartışmalarda da referans alınan önemli adımlar oluyor. Aslında gördüğünüz gibi komünizm ve sosyalist siyasette bugünden baktığımızda özellikle 20. yüzyıl başında yaşanmış devrimci kalkışmalara çok da radikal gelmeyebilir birçoklarını okuduklarına. Üretim araçlarına el konulmaması, Merkez Bankası'ndaki paraya paranın değeri düşmemesi adına el konulmaması. Bunlar tabii çok büyük handikaplar olacak daha sonra Paris'in yenilgisinde.
Fakat hem büyük hataları olacak herhalde değil mi bankalara?
Evet, bankadaki paralara el konmaması, yani nasıl toplara el koymuşlar da geri vermemişlerse bankadaki paralara da el koyup geri vermeyebilirlerdi. Ya da Versay'ın üzerine yürüyebilirlerdi Versay'da hani henüz toparlanmamışken. Belki çok önemli çünkü Paris'in taşrayla bağlantısı çok büyük oranda kesildiği için Fransa'nın Paris'te olan bitenden çok da haberi yok. Lyon gibi, Marsilya gibi kentlerde de bir takım girişimler oluyor. Hatta Lyon'da iki günlüğüne oranın belediye sarayı da ele geçiriliyor radikal siyasetçiler tarafından ayaklanılarak. Fakat bu sadece çok kısa bir süre soruyor. Çünkü oradaki ulusal milisler oradaki devrimci kalkışmaya ve komüne sahip çıkmıyorlar. Yani bu çok Paris'e has bir durum olarak ortada kalıyor. Şimdi Paris Komünü'nün yenilgisinin tabii çok temel nedenlerinin başında elbette ki bu Paris'in tek başına kalması Fransa'da. Yani Kırla ve diğer şehirlerle çok ciddi bir koordinasyonun olması. Paris'in içerisinde aslında çok ciddi bir kendiliğindenci bir eğilimin sonucu olarak bir koordinasyonun olmaması. Çok ciddi dağınık bir yapı arz etmesi. Çünkü bizim bugün bildiğimiz anlamda Paris Komünü sırasında 1871'de hala dünyada siyasal partiler mesela çok net bir şekilde ortaya çıkmış durumda değil. Daha tam olarak aslında o çağda ortaya çıkıyor. Onun için çok ciddi bir siyasi organizasyon yok ayaklananlar arasında. Çok ciddi bugün bildiğimiz anlamda programa sahip siyasal gruplar yok. Onun için bir siyasal, yani mesela 1917 Rus devrimindeki gibi hani sosyalist devrimcilerden, bolşeviklerden, menşeviklerden, bir takım siyasal partilerden bahsetmiyoruz. Bir takım insanların adlarından ve onun çevresinde kümelenmiş gruplardan bahsediyoruz. Mesela kimdir bu Paris Komünü'nü gerçekleştiren gruplar? Mesela Blanqui'ci. Ki Blanqui çok önemli bir siyasal şahsiyet 19. yüzyılda. Louis Auguste Blanqui. O kendisi Paris Komünü olurken hapiste zaten. Onun için kendi taraftarlarının başında dahi değil. İşte Blanqui'ci gruplar var diyoruz. Ya da yine çok önemli bir Fransız anarşist filozof biliyorsunuz Proudhon. Proudhoncular var ama bu Proudhoncular da kendileri önemli şahsiyetler. Yani doğrudan bir siyasal parti gibi hareket etmiyorlar. Daha henüz kurulmuş, 1864'te kurulmuş, yani 6-7 sene önce kurulmuş olan Enternasyonel var. Bütün Avrupa'daki ileri gelen sosyalistleri ve radikal siyasetleri bir araya getirmeye çalışan onların taraftarları var. Fakat onlar da çok net bir siyasal parti için böyle bir dağınıklık söz konusu olduğu için ve tabii ki de sonuçta Paris Komünü'nün karşısında muzaffer bir Alman ordusu ve onun yardımıyla toparlanmakta olan Fransız merkezi ordusu var. Bunların karşısında direnebilecek bir askeri güce ulusal milisler zaten sahip değil. Onlar toparlanıp Paris üzerine yürüdüklerinde 1848 devrimlerinde olduğu kadar bile büyük bir direnişle karşılaşamıyorlar. Neden? Çünkü 19. yüzyıl boyunca 1848 devrimlerinden sonra Paris'te çok ciddi bir kentsel dönüşüm gerçekleşiyor. Bulvarlar açılıyor. Yani barikat 19. yüzyıl devrimci kalkışmalarının en önemli kurumlarından bir tanesidir barikatlar. Barikatlar çok semboliktir Paris Komünü'nden geriye kalan fotoğraflarda çokça resimleri görülür. Her yerde yığılmış taşlar, kaldırım taşları vesaire. Fakat bunlar etkili, efektif bir orduyu durdurabilecek cesamette, güçte barikatlar değillerdi. Bir orduyu. Çünkü 1848'de bunların ortadan kaldırılması için ordunun çok ciddi top ateşi atması açması gerekiyordu. 1871'de ise bu direnen barikatları ortadan kaldırmak ordu için çok büyük bir iş ne yazık ki olmamıştı. Bu sebeple özellikle Haussmann kent reformları Paris'i çok ciddi anlamda dönüştürmüştü. Bundan dolayı komün kısa bir süre içerisinde, Mayıs ayının 4-5 günü içerisinde ortadan kaldırıldı. Bizim için önemi demin söylediğim almış olduğu kararlar dolayısıyla oldu. Tabii Paris komünü çok kısa bir zaman içerisinde, önce de bir yazı yazdım. Aslında bir yalnız bir devrimdir sessizlikte. Çünkü devrimlerden bahsettiğimiz zaman genelde dünya tarihinde, insanlık tarihinde bunlar belli tarih aralarında kümelenirler. Mesela işte biz devrim çağı dediğimiz bir çağ vardır. 1789 Fransız devrimiyle 1848 devrimleri, halkların ve ulusların baharı denilen devrim arasında dünyada devrimci kalkışma olmayan hemen hemen hiçbir ülke yoktur. Yani Osmanlı İmparatorluğu'ndan işte Rusya'ya, Latin Amerika'ya, Avrupa'ya, Uzak Asya'ya her yerde devrimler vardır ve bunlar bir dalga gibi gelirler. Yine mesela 1905 Rus devrimiyle başlayıp 1919 Macar devrimine kadar giden, içinde büyük 1917 Rus devrimi olduğu devrimci kalkışmalar dalgaları vardır bunlar içerisinde ve bunlar birbirleriyle etkileşirler. Paris Komünü tam bu iki dalganın arasında yalnız ve sessiz bir devrimci kalkışmadır aslında. Ve bundan dolayı hem kendinden önceki hem kendinden sonraki devrimci dalgaların özelliklerini taşır. Ve kendinden sonra gelecek 1905 ile gelecek devrimci kalkışmaların bir habercisidir. Ve çok ilginç, Paris Komünü bastırıldıktan sonraki 10-20 yıl boyunca Paris Komünü'nün 18 Mart'ı değil 27-28 Mart'ı kutlanmaz anılırdı yaşanan katliamdan dolayı. Çünkü 20 bin civarında insan katledilmiştir, infaz edilmiştir, canlı olarak yakalanmış olmalarına rağmen yakalandıkları yerlerde öldürülmüştür insanlar.
Sonradan idam edilenlerle birlikte hatta 50 bini bulmakta olduğu söyleniyor bu sayının.
Evet, evet. Yani sadece son gün, işte son 4-5 günlük çatışmada 20 bin civarında insan katledilmiştir. Şimdi bu katliamın anısı devamlı kutlanır Paris Komünü'nde ve Paris Komünü'ne o dönemin bazı radikal siyasetçileri, Marx gibi, Bakunin gibi, bunlar çok hararetle özellikle ortaya çıkıp yükseldikten ve bu radikal kararları aldıktan sonra sahip çıkmışlardır. Fakat Paris Komünü'nden sonra özellikle Fransız sosyalist siyaseti genelde arasına bir mesafe konulmuştur. Yani Paris Komünü'ndeki ayaklanmanın yanlış olduğu düşünülmüştür. Çünkü daha sonra gelen siyasetçiler, mesela Fransız Sosyalist Partisi'deki Guest gibi önemli bir liderdir, sonra Jaurès gibi, bunlar sahiplenseler de bir mesafe koymuşlardır. Aslında Paris Komünü'nün almış olduğu kararlar ve temsil etmiş olduğu sembolik anlam tekrar gündeme gelmesi ve sosyalist siyaset devrimciler tarafından sahiplenmesi 1905 Rus devrimiyle tekrar olmaya başlamıştır. Çünkü ancak 1905 ile yeniden dünyada bir takım işte Paris Komünü benzeri ayaklanmalar, grevler ortaya çıkmaya başlamış ve Paris Komünü gerçekten onu gerçekleştirenlere sahip çıkan bir şekilde tekrar hatırlanmıştır. O 2 Aralık arasında demin dediğim bu yalnızlıktan dolayı, tek başına kalmış olmasından dolayı aslında belki de bir süre unutulmuştu. Onu tekrar hatırlatan 1905 ile başlayan, daha sonra tekrar dünyaya, işte Meksika'ya, İran'a, Rusya'ya, Osmanlı'ya 1908'de biliyorsunuz. Bu devrimci dalga özellikle 1917 ile birlikte, elbette ki 1918'de Alman devrimi, 1919'da Macar devrimi. Bu devrimci dalga geldikten sonra Paris Komünü tekrar bu demin anlattığım anlamıyla hatırlanmış ve bugün hala biz işte bu sembolik nitelikleri dolayısıyla konuşmaya devam ediyoruz. Tabii yine kadınlar çok önemli. Yani Fransız devriminde de biliyorsunuz çok ciddi anlamda kadınlar ortaya çıkmışlar. Hem fikir, entelektüel, filozofik anlamda hem de aktivizm anlamında. Paris Komünü'nde 1848 ve Fransız devrimiyle karşılaştığında daha fazla kadın lider ortaya çıkmış ve çok aktif olarak komüne katılmışlardır. Hem barikatlarda silahlı çatışma anlamında hem de fikri düzeyde çok ciddi, önemli kadın önderler de Paris Komünü'nde ortaya çıkmıştır. Hatta 1905 dedim ya, 1905 devrim, Rus devriminden sonra Paris Komünü tekrar devrimci anlamda hatırlanmıştır diye. Çok ilginçtir. Paris Komünü'nün bir kadın lideri vardır. Louise Michel gibi. Çok fazla kadın var.
Louise Michel, evet.
kısıtlı olduğu için zamanımız. Louis Michel 1905 Ocağında ölür ve çok büyük bir cenazesi olur. Cenazesi ancak Zola'nın cenazesiyle karşılar. Yani yüz binlerce, on binlerce insan Parisli katılır. Louis Michel'in en son ölen komünerlerden bir tanesidir onun cenazesine. Ve onun 1905'te cenazesi ve 1905 devrimi olmaktadır aynı günlerde Rusya'da. Ondan sonra çok ciddi bir Paris Komünü tartışması yapar ve yine çok tarihin bir ironisi ve çok semboliktir. Paris Komünü'ne de bu anlamda 1905'te ilk sahip çıkan ve onun üzerine bu anlamda yazılar yazan da Lenin'dir. O da sürgündedir o sıralarda. Bundan dolayı aslında Paris Komünü ile Rus devrimi arasında da böyle bir ilinti vardır. Hatta biliyorsunuz hikaye de edilir. 1917 Şubat devriminden sonra işte Paris Komünü'nün takribi 100 gününü geçtikten sonra 2-2,5 ayı Lenin'in sokağa çıkıp kutlama yaptığını, işte bizim devrimimiz biraz daha uzun sürdü diye. Yani akıllarda hep bir Paris Komünü 20. yüzyıl başı devrimcileri için sembolik anlamda hep bulunmuştur.
Evet, galiba süreyi de bitirdik maalesef ama bunu konuşmaya devam edelim biraz daha. Çünkü 150 sene yani önümüzdeki gün ve haftalarda da çünkü hem getirdikleri açısından hem de yankıları açısından oldukça kısa sürmesine rağmen de hala çok hararetle tartışılıyor. Mesela bugünkü Guardian'da Özdeş de işaret etti. Vive la Commune diye ve yani şeyin işçi sınıfının ayaklanması, bütün dünyayı sarsan işçi sınıfının ayaklanması nasıl Paris şimdi yeniden hazırlanıyor. Yarın büyük gösteriler ve çeşitli kutlamalar yapılacakmış. Anmalar ya da. Ve hala anlamı çok derinlemesine tartışılıyor. Hatta 68'den daha önemli deniyor falan diye tartışmalar var. Herhalde evet. Onu da konuşmaya devam etmemizde büyük fayda var.
Evet evet, şimdi gördüğünüz gibi ben biraz nefes nefese çok fazla şey olduğu için söylenmesi gereken anlatıyorum.
Yani çok teşekkür ederim.
Tabii ki de. Evet, çok teşekkür yani ben karşılaştırmalı devrimler tarihinde işte siyasalda bunu ancak 2 haftada ancak anlatıyorum 6 saatte.
Evet. Ama çok iyi oldu yani. Bunu çeşitli programlarımızda da tekrar gündeme getirmeliyiz. 150 yıl az bir zaman değil. Ve hala etkileri çok derinlemesine tartışıyor. Belki bütün bu devrimci hareketleri, komünleri bir arada senin de dediğin gibi karşılaştırmalı devrimci hareketler tarihi olarak da ele alabiliriz bu vesileyle diye. Peki Doğan, eyvallah. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Evet, 150. yıl dönümüne bir gün kala Paris Komünü'nü Doğan Çetinkaya da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Tarih Vakfı'nın da başkan yardımcısı olan Doğan Çetinkaya ile şöyle bir özetlemeye gayret ettik. Daha doğrusu kendisi son derece etraflı bir özet verdi bize yarım saat içinde. Evet, bu devam edeceğiz birazdan. Onun için şimdi bir ara verelim. Sonra da bir 15-20 dakika kalan vakit içinde bize kalan yorum ve haberlerin kırıntılarını da konuşmaya devam edelim.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor biraz daha. Kalan vaktimizi de değerlendirmeye çalışalım bu şeylerle. Şimdi bu komünden bahsettik. Yarın Fransa'da bayağı anmalarla ilgili törenler olacak. Biraz istersen ondan bahsedelim Özdeş.
Evet, bildiğiniz üzere son yerel seçimlerde Paris'in başına bir solcu belediye başkanı geçmişti. Anne Hidalgo. Ve yarın 18 Mart Paris Komünün yıl dönümünde bir anma, büyük bir anma gerçekleştireceğini duyurdu. Az evvel Doğan Çetinkaya da bahsetti aslında. Genelde Fransız tarihinde Paris Komünü'nden ziyade ölüler, ölüm anmaları yapılır. Yani katliamın olduğu, komünartların öldürüldüğü gün. İlginç bir şekilde şimdi 18 Mart'ın anılacak olmasına muhafazakar partiler şiddetle karşı çıkıyorlarmış. Anma yapılmasını anlıyoruz diyorlar. Yani ölümleri anabilirsiniz. Ama kutlama yapılmasını anlamıyoruz. Çünkü silahlı bir isyan vardır devlete karşı diye itirazda bulunuyorlarmış şu anda. Özellikle Hidalgo belediye başkanı bir anıt açılışı da yapacak. Hem de az evvel bahsettiğimiz Louis Michel anıtı olacak bu. Montmartre'da son katliamlar burada yapılmıştı. Evet. Montmartre yani yüksek biraz Paris'in yüksek bir tepesi. İlk toplarının ele geçirildiği bir yer. Şu anda ise tesadüf değil büyük bir kilise var. Orada zaten bu kilise de biraz komünartlara karşı inşa edilen. Çünkü komünartlar Paris komüncüleri din adamlarının bir kısmını infaz etmişlerdi. Din ve devlet işlerini ayırmışlardı. Yani laiklik konusunda adım atmışlardı. Buna atfen komünartlar Montmartre'da idam edilip üzerine de kilise yapılmıştı. Burada Louis Michel anıtı ağaç sanırım bir anıt ağaç açılışı yapılacak. Buna da itiraz ediyorlar. Mesela Guardian'da özellikle Rudolf Grenier isimli bir Montmartre Councilor deniyor. Konsey üyesi herhalde. Ya da
evet,
belediye.
Belediye üyesi.
Onun itirazlarından bahsediyor. Bu bir provokasyondur demiş kendisi.
Muhafazakarlar. Şey ya peki şeyi de yani ölenleri anmayı anlıyoruz da biraz önce Doğan Çetinkaya'nın hızlı ama etkili bir şekilde saydığı gibi işte kiraların kaldırılması kuşatma sırasında çünkü müthiş artmıştı kiralar durdurulması yani Prusya şeyinde. İşte pastane ve fırınlarda gece işlerinin kaldırılması, giyotinin ve idam cezasının kaldırılması, ulusal muhafızların eşlerine olduğu kadar çocuklarına aylık bağlanması, işte bütün kaybettikleri işçilerin aletlerini rehinden kurtarması, karşılıksız iade edilmesi, borçların ertelenmesi, faizin kaldırılması, terk edilmiş fabrikaları işçilerin işletmeye devam etmesi, zorunlu askerliği kaldırması, laiklik yani biraz önce senin de sözünü ettiğin kilise kanununu çıkartması, eğitimde gelişmeler ve teknik eğitimi herkes için mümkün hale getiren reformlar yapması, bayağı eğitim reformu, okul malzemelerinin bedava sağlanması, bir yetimhane kurulması, okul çocuklarına bölgede bedava giysi ve yiyecek verilmesi bunlar sıradan işçilerin girişimiydi ve çalışan kadınların hayati rol oynaması burada Doğan'ın da etraflıca bahsettiği gibi. Bütün bunları kutlamasınlar mı yani?
Kutlamasınlar demiş. Alenen böyle demiş. Şöyle söylüyor. Notre Dame'dan sonra Paris'teki bu kilise, beyaz kilise, Montmartre'da bulunan kilise en fazla ziyaret edilen kilisedir demiş Grenier adını bahsettiğim muhafazakar siyasetçi. Tarihi yeniden bu şekilde yazıyorsunuz diye suçlamada bulunmuş. Buraya çok turist geliyor bir anlamı var diyor kilisenin. Dolayısıyla neden orada böyle bir isyan şiddetli isyan hatta bu şekilde tanımlıyor. Böyle bir anma gerçekleştiriyorsunuz diye itiraz etmiş. Ama bir yandan Paris Komünü meselesinin basitçe bir tarih olmadığını da üzerinde durmuş bu yazı. Son olarak ondan bahsedelim. Çünkü Sarı Yelekliler isyanı vardı yakın zamanda. Bir ölçüde COVID koşullarında biraz azalmıştı. Onlarsa yine Montmartre'daki duvarlara Paris Komün 1781/ bunun Türkçesini bilmiyorum slash'ın Sarı Yelekliler 2018 diye yazmışlar ve 1968'e de göndermede bulunmuşlar. Biz 68 değil Paris Komünü'nü sahipleniyoruz. Yani başka bir dünya yani iktidarı hedef alan bir dünyayı daha uygun buluyoruz kendimize diye de vurguları varmış öyle yazıyor burada.
Evet, birkaç da elimizde bunu konuşmaya devam edeceğiz epeyce net olarak ama şimdi özellikle başta ilk saat içinde durma fırsatı bulduğumuz önemli konular var. İşte Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilinin lağbı ya da ilgası diyeyim ve odunu da terk etmeyeceğim meclisi demesi, karşısında olup bitenleri özellikle incelemek ve görmek lazım. Meclisteki diğer milletvekillerinin nasıl bir, yani Türkiye'nin önde gelen bir insan hakları savunucusunun, bir tıp yani bir doktorun bu şekilde ben mecliste kalacağım demesi karşısında ona destek olup olmayacakları çok önemli bir şey. Bir başka şey de Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis memurunu Mehmet Ali Bulut'un amirlerini ağır şekilde suçlayan bir mektup yazarak intihar etmesi var. Bu konuda da Cumhuriyet Halk Partili bir Murat Bakan'ın İçişleri Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiği. Yani intihar eden polis memurlarının geride bıraktıkları notlarda mutlaka amir tahakkümü vurgusu yapılmaktadır. Bununla ilgili bakanlığınızın görüşü nedir diye sorması var. Çünkü bayağı ciddi şeyler kullanmış kendisi. Bu kaçıncı polis intiharı diyor. Gencecik çocuklar yaşamına son veriyor. 11 Mart günü polis memuru Ethem Dağ deviren, 30 Ocak günü polis memuru Halil Akkaya intihar etmişti. Bugün de 1993 doğumlu gencecik bir polis memurunun daha intihar ettiği haberiyle güne başladık. Bu çocuklar hayatının baharında isteyerek severek polis memuru oluyor, ardından intihar ediyor. Onları canlarından vazgeçmeye iten sebepler ne diye sormuş İçişleri Bakanı'na. Gerçekten cenazesine de biri hariç hiç kimsenin bu haysiyet kırıcı muameleleri yapan insan amirlerin gelmemesini de istedi. 28 yaşında Mehmet Ali Bulut, telefonlarına yanıt vermeyince, mesai arkadaşları evine gidince, kapısı da açılmayınca çilingirle girdiklerinde görmüş olduklarını ve notta da şöyle yazmış, yanına bıraktığı notta: personelini aşağılamak, tehdit etmek, meslekten men etmek, meslekten etmek, küçük düşürmek, yalancı konumuna koymak en iyi yaptığınız iş olsa gerek. Her insanın bir gururu vardır ve ben o lafları kaldıramadım. Evet, CB ve AÖ, bina, tesis veya kapılar size ait. Keşke yukarıda yazdıklarım yerine biraz da personele iyi davranıp hal hatır sormayı, onları anlamayı deneseydiniz. Cenazeme Mustafa Yavuz Kanat komiserim hariç hiçbir rütbelinin gelmemesini istemiyorum. Gelmesini istemiyorum. Mehmet Ali Bulut diye ağır bir mektup yazmış. Bir ağır durum da Doğu Türkistanlı kadınların çocukları için yürüdükleri, 2016'dan beri haber alamadıkları, Çin'deki çocukları ve yakınları için İstanbul'dan Ankara'ya başlattıkları uzun yürüyüş diyelim. 8 Mart'ta başlayan yürüyüş 7. gününde Kocaeli'ne ulaşmış durumda. Bir de o haberi gazete Duvar'dan görebiliyoruz. Salih Gergerlioğlu imzasıyla yapılmış bir haberde. Uygur kadınlar yürüyüşle hem seslerini dünyaya duyurmayı hem de Türkiye'deki hükümet yetkilileriyle görüşebilmeyi hedefliyorlar. Mesela yürüyüşe katılan Uygur kadınlardan Sudün Nisa Abdülatif, hac ibadeti için eşiyle birlikte Suudi Arabistan'a gittiklerini, eşinin orada tutuklanarak Çin'e gönderildiğini, kendisinin ise sonradan Türkiye'ye sığındığını söylemiş. Yani hac sırasında Suudi Arabistan'da tutuklanıp Çin'e gönderiliyor. Hacca giderken geride bıraktıkları çocuklarından da haber alamadıklarını anlatmış. Hem eşinden hem de çocuklarından haber alabilmek için mücadele ettiğini vurgulamış. Büyük bir bireysel ve hatta toplumsal trajedi bu tabii. Bir başkası Meryem Abdülhamit ise sosyal medyada bir video paylaşmış ve diyor ki, Yakup peygamber çocuklarından haber alamadığında görme yetisini kaybetmiş. Ben peygamber değilim, ben anneyim, ben insanım, nasıl dayanacağım? Kendimi köprüden atmak istiyorum. Dayanamıyorum. Ne yapayım? Çocuklarımdan başka bir şey istemiyorum. Ey dünya liderleri, ey vicdanlı insanlar, ne olur artık bizim sesimizi duyun. Biz dayanamıyoruz diyor. Bu arada da haberin sonunda şöyle bir not var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin 25 Mart'ta, yani bir hafta, bir gün sonra Türkiye'ye geleceğini duyurarak, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri, bölgesel meseleleri ve Covid-19'da mücadele gibi gündemdeki konuları ele alacaklarını söylemiş. Ama şeyi söylememiş Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı, Uygurlardan bahsetmemiş. Ama görüşmede Uygurların dile getirdiği sorunların da gündeme gelmesi bekleniyor diye bir haber var. Uygurlardan bahsetmişken biz de bayağı tüyle ürpertici bulunabilecek bir şey daha var. Detaylı haber. İngiliz parlamentosunda bir soruşturma raporu var. O da, bu da BBC haberi. Bazı İngiliz şirketleri Çin'in Şincan bölgesinde Uygurların zorla çalıştırılmasında, bu toplama kamplarında çok ağır şartlarda dillerinden, kültürlerinden, dinlerinden yok edilmeleri, hatta özlerine geçildiği, kadınların ve ağır işkencelere maruz kaldıklarına dair çok sayıda tanıklık geldi son zamanlarda. 1 milyonu aşkın sayıda Uygur'un durumundan bahsediyoruz. Burada İş Dünyası'nın Enerji ve Endüstriyel Strateji Komisyonu, BEIS diye kısaltılıyor, BEIS, onun raporunda şirketlerin tedarik zincirinin şeffaf olmadığı ve hükümetin de bazı tırnak içinde hatalar yaptığı vurgulanmış. Yani İngiliz şirketlerinden bazıları zorla çalıştırmasında suç ortaklığı yapmış. Yani bir jenosit olarak kabul edildi. Soykırım olarak resmen açıklandı bu son zamanlarda. Ve yani burada şimdi komisyon şirketlerin hala tedarik zincirlerinde zorla çalışma olmadığını garanti edememelerinden şaşkınlığa düştüklerini söylemişler. Ve Şincan'la bağlantıları olmadığını kanıtlayamayan şirketlere ambargolar konulması gerektiğini de belirtmiş milletvekilleri. 2015'te de kabul edilmiş olan çağdaş kölelik yasasını değiştirecek ve güçlendirecek teklifleri de hızlandırın artık demişler. Hangi şirketler var diye baktım. Bir kısmını ben bilmiyorum. Belki genç nesilden sen daha iyi bilirsin. Boohoo, H&M, TikTok, The North Face ve Nike gibi şirketlerden. Nike benim zamanımdan da geliyor. North Face de öyle.
H&M'i de biliyorsunuzdur.
Evet.
Boohoo'yu aslında gayet bildik şirketler.
Evet. TikTok'la Boohoo'da herhalde yeni bir dijital şirkete.
Evet, evet.
Bu şirketlerden tanıklar dinlemiş. Ve yani çok ağır. Üretilen Şincan'da üretilen perakende ve tedarik şirketleriyle ilgili kaygılar dile getirilmiş. Başka şirketlerden de bahsedilmiş. Özellikle komisyonda bazı bölümleri Şincan bölgesinde çekilen Mulan filmiyle ilgili sözlü ifade vermeyi de hangi şirket reddetmiş? İfade vermeyi, tabii ki Disney. O da sessiz kalmış. Böyle bir durumdan bahsediyoruz işte. Koronavirüsüyle de bitirelim. Türkiye'de, dünyada 2.6 milyondan fazla, hatta 7 milyona yaklaşan ölüm sayısı var. Ve hem dünyada ölümler ve vakalarda yükselişte, tekrar birçok ülkede görülüyor. Tekrar zirveler yapılıyor. Ve Türkiye'de de koronavirüsün dün 71 kişinin daha hayatını kaybettiği, tespit edilen vaka sayısının da 16 bini geçtiği, bir rekor kırıldığı haberleri vardı. 16.749 vaka sayısı ve 71 de vefat sayısı. Yani her saatte çok yakın 3 kişiye şu ana kadar da maalesef 6-7,5-8 kişiye yakın insanı kaybetmiş olacağız. Onları da bir rakamın ötesinde aileleri açısından muazzam bir trajedi olduğunu da söyleyelim. Kırmızı Kent diye adlandırılan Konya'da da, yani en yüksek riske sahip olan bölgede, pandemi servislerinin doluluk oranı %100 olmuş. Günlük vaka sayısı 800'lere ulaşmış. Yani orada çok ciddi bir sorun var. Konya Tabip Odası Başkanı Doktor Eyüp Çetin de denetimlerin artırılması çağrısında bulunmuş. Günlük vaka sayısı 800. Ve mezarlıklar, kentin iki büyük mezarlığı da define kapatılıyormuş artık. Böyle de acayip rakamlar, bilgiler var. Vaka sayıları en çok artan iller olarak da aralarında İstanbul'un da bulunduğu Balıkesir, Yalova, Kilis ve Samsun'da var en çok artan ülke. Ve bu arada koronavirüsü yüzünden 3 aydır yoğun bakımda tedavi görmekte olan Profesör Doktor Mehmet Ümit Ergenoğlu da vefat etmiş. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı kendisi. İki çocuk babası, Adana'da defnedilecek haberi var. İşte böyle yerli aşı için de tarih bir kere daha ertelenmiş ve yıl sonuna çekilmiş olduğunu da açıklayalım. Önce Nisan denmişti, sonra sonbahara kalmıştı. Şimdi de yıl sonuna kaldığı da belirtiliyor. Durum böyle. Biz de 3M kuralına uymanız, maske, mesafe, musluk ve kapalı mekanları havalandırın, dördüncüsü H diyelim. Ve huzurlarınızdan ayrılalım. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.